17. Siyaset olayları. Türkçülük hareketleri. Türkçülük hareketine zemin hazırlayan amiller. 19. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda sonraları Türkçülük hareketlerini meydana getirecek olan bir takım amillerin bu hareketlere elverişli zemin hazırlamaya başladıkları görülmektedir. Bu amilleri şu suretle tespit etmek mümkündür. 1. Milliyet fikirlerinin Hristiyan tebaa arasında yayılması. 2. Muhtar ve müstakil devletlerin kurulması. 3. Müslüman halkla meskün eyaletlerin imparatorluktan ayrılma temayülleri. 4. Anadolu'ya ve Rumeli'ye imparatorluğun diğer bölgelerinden Türklerin göç etmesi. 5. Devlet adamlarının zihniyetinde değişiklik. 6. Avrupa'nın Türkler üzerine baskısı. 7. Türk gençlerinin Avrupa ile teması. Milliyet fikirlerinin Hristiyan tebaa arasında yayılması. Fransa ihtilalinin ortaya atmış olduğu fikirler Osmanlı İmparatorluğu'nda ilkin Hristiyan tebaa arasında yayılmaya başladı. Osmanlı devlet adamları başlangıçta bu olay karşısında ilgisiz kaldılar. Hristiyan riayanın cahil olduğuna ve bu fikirlere kapılarak imparatorluktan ayrılmak teşebbüsüne girişeceğine ihtimal vermiyorlardı. Fakat Avrupa umumi efkarı, din ve milliyet taassubu yüzünden Avrupa büyük devletleri de Osmanlı İmparatorluğu hakkında takip ettikleri siyasi ihtiraslar sebebiyle Hristiyan tebaayı milliyet fikirlerinde tahrik ve teşvik ediyorlardı. Milliyet isyanları. Bu fikri ve hissi hareket neticede milli isyanların patlak vermesine yol açtı. Sırp isyanları 1804-1813, muhtar bir Sırp beyliğinin kurulmasına, Yunan isyanları 1821-1827, müstakil bir Yunan devletinin kurulmasına, Eflak ve Boğdan olayları 1858-1866, Romanya adı altında milli ve yarı müstakil bir devletin kurulmasına, Karadağ isyanları zaten imparatorluğa gevşek bağlarla bağlı bulunan bu memleketin geniş muhtariyet hakları elde etmesine sebep oldular. Bundan başka Tuna vilayetinde Bulgarların 1848, Girit adasında Rumların isyanları da bu yerlerde bazı şartlar dahilinde Hristiyanlara idari haklar tanınmasına vesile hazırladı. Bu suretle ve bilhassa muhtar ve müstakil devletlerin kuruluşuyla büyük ekseriyeti Hristiyanlarla meskun Osmanlı eyaletleri imparatorluk camiasından ya ayrıldı veya pamuk ipliğiyle bu camiaya bağlı kaldı. Bu toprak ve tebaa kaybı hiç şüphe yok ki imparatorluk için bir zaaf teşkil ediyordu. Buna karşılık Türklerin milli şuura ve milli bir devlet fikrine varmaları hususunda müsbet bir tepki yaratmaktaydı. Çünkü Osmanlı Devleti'nin hükümranlığında kalan topraklarda kesif bir Müslüman Türk halkı bulunuyordu. Müslüman halkla meskun eyaletlerin imparatorluktan ayrılma temayülleri. Bu yetkiyi kuvvetlendiren bir amil de Müslüman halkla meskun olan eyaletlerin Osmanlı İmparatorluğundan ayrılma temayülleridir. Mehmet Ali Paşa idaresinde Mısır'ın faslalı isyanlarla 10 yıl kadar 1830-1840 imparatorluğu uğraştırdıktan sonra muhtar bir eyalet haline gelmesi, Bosna ve Hersek'in aynı devirde hükümete karşı isyan etmesi, devleti o vakte kadar ihmal etmiş olduğu Türk unsuruyla daha fazla alakalanmaya sevk etmiştir. Anadolu ve Rumeli'ye göçler. Bilhassa büyük Hristiyan eyaletlerinin müstakil veya muhtar bir statüye kavuşmaları üzerine bu eyaletlerdeki Türk halkı Anadolu'ya ve Rumeli'ye göç etmeye başlamıştır. Bu suretle Mora'dan, Sırbistan'dan, Bosna'dan ve Girit'ten gelen Türkler Anadolu'da ve Rumeli'de Türk nüfusunun kesafetini arttırdılar. Bunlar vatanlarını, mallarını ve mülklerini kaybettikleri halde yerleştikleri yerlerde Hristiyanların emniyet içinde refahlı bir halde yaşadıklarını görerek hayrete düştüler. Temasta bulundukları yerli Türk halkına başlarına gelmiş olan felaketleri anlattılar. Bu suretle Türkler arasında hissi bir tesanüt hareketi başlamış oldu. Devlet adamlarının zihniyetinde değişiklik. Büyük halk topluluklarında meydana gelen bu his değişmesi, başka sebeplerin de tesiriyle devlet adamlarında da kendisini göstermeye başlamıştı. II. Mahmut devrinden itibaren sadrazamlık mevkiine ve diğer mevkilere sarayda yetiştirilen kölelerden değil, fakat halk arasından yetişen ve yabancı dil bilen kimseler getirilmeye başlanmıştı. Bunlar padişaha bağlı bulunmakla beraber kölelikten yetişmiş olanlara nazaran daha hür insanlardı. İmparatorluğun devamını ıslahat yapılmasıyla mümkün görüyorlardı. Islahatın hedefi müşterek değerlere sahip bir tebaa meydana getirmek olmasına rağmen bu hususta Türk unsuruna istinat ederek bir temsil siyaseti takip etmeyi tasarlıyorlardı. Avrupa'nın Türkler üzerine baskısı. Bu temsil hareketi Avrupa umumi efkarını şiddetle alakadar etmekteydi. Mutaassıp Hristiyan halka göre Türkler Avrupa medeniyetinin düşmanı olan Hristiyan unsurlara karşı sönmez kin taşıyan, değersiz ve liyakatsız, sadece harp etmekten hoşlanan insanlardı. Bu sebeple Türk idaresindeki Hristiyanların kurtarılmasını ve Türklerin Avrupa'dan kovulmasını istiyorlardı. Siyaset adamlarına gelince ekserisi Osmanlı İmparatorluğunda Müslüman ve Hristiyan tebaa arasında hukuk yönünden eşitliğe taraftar görünmekte ve fakat Hristiyan cemaatlere evvelce verilmiş olan dini, mezhebi ve içtimai imtiyazların devamını da istemekteydiler. Bu düşünce tarzı ise Osmanlı devlet adamlarının temsil siyasetine ciddi bir engel teşkil ediyordu. Avrupalı bilginlerden bazıları da ilmi metotlarla ve objektif bir şekilde Türk ırkının hususiyetlerini, dil, tarih, edebiyat ve sanat yönlerinden değerlerini incelemeye ve meydana koymaya başlamışlardı. Türk gençlerinin Avrupa ile teması. Yabancı dil öğrenen ve Avrupa'ya giden Türkler, Avrupalıların her hususta Türkler hakkında görüşlerine vakıf olmaya başladılar. Mutaassıp halkın ve siyaset adamlarının Türkler hakkındaki görüşleri vicdanlarında isyan hisleri uyandırdı. Fakat bilginlerin Türkiyat alanındaki araştırmalarından faydalanarak Türklükleriyle gurur duymaya ve iftihar etmeye başladılar. Hepsi Avrupa'ya Osmanlı olarak gittikleri halde içlerinden bir kısmı tamamen Türkleşmiş olarak döndüler. Diğer bir kısmı tamamen Türkleşmemekle beraber Türk'ün Osmanlı İmparatorluğunda unutulmuş olan bazı kıymetlerini memlekete getirdiler. Türkçülük hareketinin karakteri, Türk kelimesinin değer kazanması. Yukarıda belirtilen amillerin tesiriyle Türkçülük istikametinde bir hareketin 2. Mahmut devrinin itibaren gelişmeye başladığı görülmektedir. Bu tarihe kadar Türk ve Türklük kelimeleri Osmanlı İmparatorluğunda kendisini Müslüman olarak tanımaya alışmış olan halk arasında küfür, kabalık ve vahşet ifade eden manaya alınmaktadır. Etraki bir idrak tabiri münevverlerin bir icadıdır ve revaçtadır. Devletin ismi devleti aliyedir. Hükümetin adı hükümeti saltanayi seniyedir. İmparatorluk topraklarına memaliki mahrusayi şahane denmektedir. Tebaada tebaayi şahanedir. Osmanlı kelimesi de henüz bir siyasi terim değildir. Bu kelimenin siyasi ve hukuki bir terim haline gelmesi ancak Abdülaziz devrinde tabiiyet kanunnamesinin çıkarılması üzerine mümkün olacaktır. Avrupalılara gelince, onlar Türklerle temas ettikleri günden beri bu kelimeyi kullanmamaktaydılar. Devleti Aliye'ye Türk İmparatorluğu, Hükümeti Seniye'ye Türk Hükümeti, İmparatorluk topraklarına Türkiye, Türkiye'yi idare edenlere de Türk diyorlardı. Siyasi münaferetler sebebiyle de Türk kelimesine kendi benliklerini unutmuş olan ve sadece İslam sayan Türklerin atfettikleri manayı vermekteydiler. Bununla beraber Avrupalı bilginler Türk ırkının değerlerini tetkik ederken Türk dili, Türk tarihi, Türk sanatı, Türk gelenekleri konularında Türk'ün gerçek değerlerini ortaya koymuşlar ve koymakta bulunmuşlardır. Avrupalı siyaset adamlarından bazıları da Türk İmparatorluğunu Osmanlı İmparatorluğu diye isimlendirmekteydiler. İşte bu durum karşısında ve evvelce saydığımız amillerin tesiriyle 2. Mahmut devrinden itibaren Türk kelimesi benliğini unutmuş olan Türkler arasında önem ve değer kazanmaya başlıyor. Şöyle ki devletin resmi vesikalarında ve basında Türkiye karşılığı olarak Türkistan kelimesi kullanılmaya başlıyor. Türkçülük hareketinin tarihini tetkik etmiş olan Yusuf Akçura, Türkistan kelimesinin Fransızca La Turquie tabirinin aynen tercümesinden başka bir şey olmadığını belirterek, bu tabire Türklük ve milliyet fikirleri yönünden önem vermenin doğru olmadığını ifade ediyor. Biz bu kanaate iştirak etmiyoruz. Bu kelimenin ne suretle meydana geldiğini araştırmak önemli görülmeyebilir. Fakat mensup oldukları ırkın manasını unutmuş olan insanların bu kelimeyi benimseyerek kullanmaya başlamaları hem Türkçülük ve hem de milliyet fikirleri yönünden küçümsenemez. Her ne kadar Abdülaziz devrinde Osmanlı Tabiiyeti Kanunnamesi'nin çıkarılması üzerine Türkistan kelimesi resmi yazışmalarda terk edilmişse de basında daha uzun müddet kullanılmış ve sonraları yerini Türkiye kelimesine bırakmıştır. Türkçeye ehemmiyet verilmesi. Türkçülük hareketinde Türk kelimesine önem verilmeye başlanması münferit bir olay değildir. Onun yanında Türkçeye de önem verilmeye başlandığı görülmektedir. Mustafa Reşit Paşa ve adamları cins ve mezhep farkı gözetilmeksizin haklar yönünden eşit bir tebaa meydana getirmeye kalkıştıkları vakit, bu tebaanın müşterek dili olarak Türkçenin kabul edilmesinde mutabık kaldılar. Halk tarafından anlaşılması için de bunun o vakte kadar kaba sıfatıyla vasıflandırılan halk Türkçesi olmasını uygun gördüler. Medresenin dışında kurulan okullarda Türkçeye ehemmiyet verildi. Encümen-i Daniş Akademi kurulduğu vakit Cevdet Paşa, Türkçenin sadeleşmesi tezini müdafaa etti. Osmanlı tarihini kaba Türkçe ile yazdı. Basının da Türkçenin sadeleşmesinde hizmeti görüldü. Abdülaziz devrinde okullarda Türkçeye daha fazla önem verilmeye başlandı. Askeri tıp okulunda bile Fransızca yerine Türkçe ile öğretim yapılmaya başlandı. Yabancı tesiriyle kurulan Galatasaray Sultanesi'nde öğretimin Türkçe yapılması için devlet adamları büyük gayretler sarf ettiler. Bu hususta tam manasıyla muvaffak olamadılarsa da Fransızcanın yanında Türkçe'ye yer verilmesini temin ettiler. Cevdet Paşa, mecelleyi meydana getirmek suretiyle ilk defa olarak Türkçenin bir hukuk dili olabileceği yolunda bir örnek vermiş oldu. Darülfünun, üniversitede bu devirde kuruldu. Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Türkçenin sadeleşmesini davasını savundukları gibi divan edebiyatı yanında yeni bir Türk edebiyatının da temelini ortaya attılar. Ali Suavi daha ileri giderek Lisan-ı Osmani tabirinin bir politika tabiri olduğunu, bunun doğrusunun Lisan-ı Türki olduğunu ifade ettikten başka, Türkçenin dünyanın en eski ve en zengin dillerinden mabut bulunduğunu, Türkçeden Farsça, Arapça kaidelerinin atılması icap ettiğini, ezanın, hutbelerin ve namaz surelerinin bile Türkçeleştirilmesi gerektiğini savundu. Türkçeye bu kadar şumullü önem verilmesini Türkçülük hareketi dışında mütalaa etmeye imkan ve ihtimal yoktur. Zaten gerek Avrupa'da gerekse Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyan tebaası arasında milliyet fikirlerinin ilk merhalesini dil teşkil etmiştir. Yusuf Akçura, Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılma Devri adlı eserinde Osmanlı Hristiyan tebaasının istiklal için çalışmalarını izah ederken, milli dilleri için yaptıkları çalışmaları değerlendirdiği halde, Abdülaziz devrinde yukarıda yapılan dil faaliyetlerini siyasi Türkçülük dışında saymaktadır. Bir defa siyasi Türkçülük ne demektir? Türkçülük ve milliyet bir his ve şuur haletidir. Bunun da tek esaslı vasıtası dildir. Türkçüleri, Türkçeyi savunmaya zorlamış olan amil, Türk olduklarını hissetmeye başlamış olmalarıdır. Bu amili bir tarafa bırakarak, Türkçecileri yalnız dil işiyle teknik bir şekilde Türkologlar gibi uğraşmış farz etmek doğru değildir. Türk tarihine önem verilmesi ve Türkçülük tezi. Abdülaziz devrine gelinceye kadar tarih çalışmalarının İslam tarihiyle Osmanlı Devleti konuları üzerinde toplandığı görülmektedir. Abdülaziz devrindedir ki Türk dilinin sadeleştirilmesi ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalara paralel olarak genel Türk tarihiyle meşgul olunmaya başlanmıştır. Ali Suavi bu çeşit çalışmaların önderi olarak kabul edilebilir. Paris'te bulunduğu sırada hazırladığı etütler ve yaptığı yayımlarla Türk ırkının karakterini ve medeni varlığını belirtmeye gayret sarf etmiştir. İsmail Hami Danişment'e göre Suavi'nin Türkçülüğü şu fikirlerle belirmektedir. 1. Türk ırkı askeri, medeni ve siyasi rolleri itibariyle bütün ırklardan üstün ve eski bir ırktır. 2. Türk dili dünyanın en zengin ve en mükemmel bir dilidir. Avrupa'nın en büyük dilleri bile Türk diline nispetle geridir. 3. Türk ırkı dünya kültür tarihinde en büyük rolü oynamış ve bilhassa İslam kültürünü Türkler vücuda getirmiştir. İhsan Sungu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1940'ta neşredilen Tanzimat adlı kitapta Ali Suavi'nin el yazısıyla 1869'da Paris'te çıkarmakta olduğu Ulum gazetesinin iki sayfasının fotoğraflarını neşretmiştir. Bu fotoğraflarda İsmail Hami Danişment'in yukarıda Suavi'ye atfettiği fikirleri teyit eden şu satırlara rastlanmaktadır. Türkler asar-ı ilmiyede birinci derecededirler. İngiliz uleması beyninde alame vasfını almış Mr. Bailey, Eflatun üzerine talikatında der ki, dünyaca ulum ve sanayi ve medeniyet ve tehzip veren kavim Türklerdir. Bailey, belki kesreti mütalasıyla bu davasını ispata muktedir değildir. Ancak biz Türkler terbiye-i hayvanat ve hafr-ı enhar ve maadin ve tarih ve kitabet gibi şeyleri dünyaya neşreden birinci akvamdan olduklarını ispat edebiliriz. Türkler muahharan mevki-i asıllarından huruc edip Fars'a ve Anadolu'ya, Rumeli'ye ve Mısır'a inmişlerdir. Fethettikleri yerlerde nice hanedan ve hükümet bıraktılar. Gazneviyan ve Selçukiyan ve Osmaniyan o hanedanın meşhurlarındandır. Türklerden nice büyük batınlar gelmiştir. Hazer, Uygurlar meşhur batınlardandır. Macarlar dahi Osmanlılar gibi Uygur'dandır. Türk'ün hala mevcut faizleri şunlardır. 1. Osmaniyan, 2. Özbek, 3. Türkmen ki Türkistan'da ve Kabil'de sakindirler. Mustafa Celaleddin Paşa da Ali Suavi gibi çalışmalarını Türklük üzerine teksif etmiştir. Paşa aslen Lehlidir. Müslüman olmadan önce ismi Konstantin Borzeski'ydi. 1848 ihtilallerini müteakip İstanbul'a gelmiş ve İslamiyet'i kabul ederek askerlik mesleğine girmiştir. Ana dili olarak Lehçe'den başka Latince, Fransızca, Almanca ve Rusça biliyordu. İyi resim yapar ve harita çizerdi. Askerliğe, filolojiye ve tarihe dair geniş bilgisi vardı. Les Turcs Anciens et Modernes, Eski ve Yeni Türkler adıyla yazdığı bir eseri tabettirerek Sultan Abdülaziz'e takdim etmiştir. Bu eserinde cihan tarihinde Türklerin çok önemli bir yer tuttuğunu, medeniyetin gelişmesinde büyük hisseleri bulunduğunu, Avrupa kavimleriyle müşterek bir menşeden geldiklerini, Türk dilinin başka dillerden yardım görmeyerek gelişecek kudrette olup birçok dillerin gelişmesine yardım etmiş olduğunu ifade ettikten sonra Türk dilinin tasfiyesini, harflerin ıslahını, kadınların açılmalarını savunarak Türklerin Batı medeniyetine girmeleri lüzumunu belirtmektedir. Paşa'ya göre Batı medeniyeti Batılıların olduğu kadar Türklerin de eseridir. Batı medeniyetinin temelini teşkil eden Yunan ve Roma medeniyetinde Türk tesiri hakimdir. Yunan ve Roma mitolojisinde kullanılan mabut isimleri Türkçedir. Abdülaziz saltanatının sonlarına doğru Ahmet Vevik Paşa da Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın Şimal Türkçesiyle yazılmış olan Şecere-i Türki adlı eserini İstanbul Türkçesine çevirmiştir. Yukarıda açıklanan çalışmalarda gösteriyor ki Abdülaziz devrinde genel Türk tarihinin çehresi belirmeye ve Türk'ün maddi ve manevi değerleri meydana çıkarılmaya başlamıştır. Türklükle iftihar edilmesi ve Türklerin korunması. Türk dilinde ve edebiyatında ve Türk tarihinde başlayıp gelişen çalışmalar aydınlar içinde milli şuurun uyanmasında büyük rol oynamıştır. Türk ve Türklük eskiden olduğu kadar hakir mana taşımaktan kurtulmaya başlamıştır. Abdülaziz devrinde az sayıda da olsa Türk ırkından gelmekle ve Türk olmakla iftihar eden aydınlara rastlanmaktadır. Ziya Paşa Londra'yı ziyareti esnasında Abdülaziz'e sunmuş olduğu layihada hal tercümesinden bahsederken, kulları rütbe ve servetçe bir büyük familyadan değilsem de Allah'a çok şükür ırkım tahir ve neslim zahirdir demektedir. Mustafa Fazıl Paşa da Abdülaziz'e sunduğu layihasında Osmanlı İmparatorluğu'yla Avrupa devletleri arasında hükümet idaresi yönünden mevcut farkları belirttikten sonra şimdi bu kaideyi umumiyeden Türkistan mı müstesna bulunsun? Bence hüsn-i asar-ı malum olan Türk nesli sair milletlerden aşağı mıdır? Hilkat-ı insaniyece Türk'ün ne ayrısı gayrısı vardır? Biz ki Türk kavmiyiz, İstanbul'un eski Rumları gibi sureti dirayet gösterip sonradan hükümeti müstakillerin muhafazasına ikdam etmeyerek hasleti nazikanesi bizde bulunmaz. 1871'de Paris'te bulunan genç Osmanlılardan Reşat Bey, Fransız ordusunda Almanlara karşı gönüllü olarak savaşmak için General Trochus'a yazdığı mektupta şöyle demektedir. General, Türk'üm ve vatanıma Fransa'nın yaptığı hizmetleri unutmadım. Minnet duygusunun ve büyük bir millete zaruri olan demokratik ruhun heyecanlarıyla general sizden rica ederim. Fransız Cumhuriyeti'nin düşmanlarıyla harp etmek için beni gönüllü olarak Fransız ordusuna alınız. Reşat Bey'in bu mektubunda Türk'üm dedikten sonra işaret ettiği büyük milletten kastettiği Türk milletidir. Kuvvetli bir Osmanlıcı olarak kabul edilen Namık Kemal bile yazılarında Türklerin misyonu üzerinde durmuştur. Bu yazılarından birinde şöyle demektedir. Osmanlı camiası içinde gerek nüfus kalabalığı ve gerek kabiliyetleri itibariyle birinci mevki vüsat-ı havsala, itidalidem, tahammül ve sükunet gibi mümtaz ve meziyet ve sıfatlara malik bulunan Türkler işgal etmektedir. Her sahada yarattıkları ve yaşattıkları muazzam eserlerle dolu zengin ve şayanı iftihar bir mazileri vardır. Avrupa'ya en yakın bir mevkide bulunmaları dolayısıyla Garp medeniyetini en evvel alacak olan onlardır. Bu medeniyet güneşiyle Türkler Asya milletlerini uyandırmak ve onları asırlardan beri dalmış oldukları gafletten ayırmak vazifesiyle mükelleftirler. Türkler diğer Asya milletlerinin adeta ağabeyleri mesabesindedirler ve kardeşlerini tenvir etmek onlar için bir ağabeylik borcudur. Türkçülük hareketi hakkında netice. Yukarıda işaret edilen kayıtlar da gösteriyor ki, Türkçülük hareketi için 2. Mahmut devrinde elverişli bir zemin hazırlanmış ve bu hareket Abdülaziz devrinde başlayarak gelişmeye başlamıştır. Milli bir coğrafya, milli bir dil ve tarih için araştırmalar bu hareketin ilmi ve hissi unsurlarını teşkil etmektedir. Türk kelimesinin itibar kazanması ve Türklükle iftihar edilmesi bu hareketin şuur cephesini teşkil eder. Devlet adamlarının Türk unsurunu imparatorluğun esas unsuru olarak kabul etmeleri ve onu himaye etmek ihtiyacını duymaları da Türkçülük hareketinin siyasi cephesidir. Bununla beraber Türkçülük hareketi ferdi teşebbüslerin mahsulüdür. Türkçüler müşterek bir program ve bir ideoloji etrafında toplanmış değildirler. İmparatorluğun devamı için bazıları Türk unsuruna dayanan bir Osmanlılığa samimi olarak taraftarlardır. Bazıları ise taraftar görünmek zaruretini duymuşlardır. Genç Osmanlılar ve Meşrutiyet Fikri. Genç Osmanlılardan önce Osmanlılık. Hanedana müstenit Osmanlılık. Kuruluşundan Tanzimat devrine gelinceye kadar Osmanlı İmparatorluğunda hanedana müstenit bir Osmanlılık fikrinin devam ettiği görülmektedir. Devletin adı kurucusuna nispetledir ve devleti âliye-i Osmaniye'dir. Tahtın adı Taht-ı Ali, Baht-ı Osmaniye'dir. İmparatorluk memleketlerinin adı Memaliki Mahsusa-i Osmani'dir. Kanunlar Kavanini Osmaniyan'dır. Devlet hakkında yazılan tarihler de Tevarih-i Ali Osman'dır. Bu da gösteriyor ki imparatorlukta tek birleştirici unsur Osmanoğulları ailesidir ve bu birlik de ancak siyasi bir değer taşımaktadır. Bu değer dışında Osmanlı İmparatorluğu halkı İnanç, şahsi ve siyasi haklar yönlerinden Müslüman olanlar ve Müslüman olmayanlar olmak üzere iki kısma tefrik edilmiştir. Müslümanlar birbirlerini din kardeşi kabul ettiği için aralarında hisse ve inanca dayanan bir birlik kurulmuştur. Bundan başka devletin anayasası mahiyetinde olan şeriat hükümleri Müslümanlara imparatorlukta Müslüman olmayan diğer halk toplulukları üzerinde hukuk yönünden bir üstünlük sağlamaktaydı. Devlet hizmetleri Müslüman olanlara açık olduğu halde Müslüman olmayanlara kapalıydı. Şeriat Müslüman olmayanlar için yürütülemediğinden Hristiyanlara ve Yahudilere medeni ve içtimai konularda kendi kendilerini idare etmek yetkisi tanınmıştı. Bu tefriklerin bir neticesi olarak Müslüman halk devletin tebaası, Müslüman olmayan halk da riayasıydı. Osmanlı Devleti'nin Müslüman bir devlet oluşu, Müslüman halkın kendisini inanç yönünden ve haklar yönünden Müslüman olmayanlara üstün görmesi, moral bakımından da onları aşağı durumda görmesine sebep olmuştur. Bu görüş Osmanlı Devleti'nin münasebette bulunduğu Avrupa hükümetleri halkı içinde varitti. Sözün kısası Müslümanlar için Hristiyanlar kafir veya gavurdu ve imparatorlukta onlarla eşit haklara sahip olmak asla bahis mevzu olamazdı. Eşit haklara müstenit Osmanlılık. Bu hal Tanzimat devrinin başına kadar devam etti. II. Mahmut devrinde milliyet fikirlerinin Osmanlı reayası arasında yayılması, bu reayanın Müslümanlara nazaran daha refahlı bir seviyeye erişmesi, yabancı devletlerin imparatorluğa karşı yaptıkları savaşlarda reayayı isyana teşvik etmeleri, Hristiyanlarla meskûn eyaletlerde muhtar ve müstakil idarelerin ve devletlerin kurulmaya başlaması, sözün kısası Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın türlü yönlerden vaki olan baskısına kendi gücüyle karşı koyarak mevcudiyetini devam ettiremeyeceğini idrak etmesi üzerine, başta padişah olmak üzere bazı devlet adamları Batı'nın sempatisini ve yardımını sağlamayı düşündüler. Fransa ve İngiltere böyle bir yardım için Osmanlılara Avrupa medeniyetine ve Avrupa devletleri umumi hukukuna intisap etme fikrini telkin ettiler. II. Mahmut bu telkini kabul etti. Bir taraftan kendi devrinden önce müesseselerde başlamış olan Batılı usulün de ıslahatı devam ettirerek geliştirdi. Diğer taraftan da ben tebaamın Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Musevisini havrada fark ederim. Aralarında başka bir günah farkı yoktur. Cümlesi hakkındaki muhabbet ve adaletim kavidir ve hepsi hakiki evladımdır diye beyanatta bulundu ve şahsi haklar yönünden ortaya tebaa eşitliği fikrini atmış oldu. 1939'da Gülhane Hattı Hümayunu ile bu fikir prensip olarak tespit ve tefsik edildi. Bundan böyle Osmanlı halkı din ve mezhep farkı gözetilmeksizin devlet nazarında şahsi haklar bakımından eşit olarak muhatap tutulacaktı. Bu suretle eşit şahsi haklara müstenit Osmanlılık devri başlamış oldu. Gülhane Hattı Hümayunu ile tebaanın can emniyeti, ırz ve namus masumluğu, mülk güvenliği gibi tabii haklarıyla devlete karşı askerlik ve vergi vazifeleri ve bir de idari ve kazai bazı müeyyideler belirtilmişti. Fakat siyasi haklara ve hükümetin murakabesine dair herhangi bir hüküm sevk edilememişti. Gülhane Hattı Hümayunu prensiplerine göre yapılmaya başlayan ıslahat, Hristiyan tebaayı ve onun hamiliğini yapmaya başlayan yabancı devletleri memnun etmedi. Hristiyanlar hükümetin eşitlik prensibine riayet etmemesini, devlet hizmetlerinden uzak tutulmalarını, Müslüman halkın Hristiyanları hakir görmesini şikayet konusu yapıyorlardı. Avrupa büyük devletleri de bu şikayetleri dikkate alarak Osmanlı hükümeti üzerinde Hristiyanlar lehinde yeni telkinlerde bulunuyorlardı. 1854'te Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başlayan Kırım Harbi'nde Osmanlı Devleti Rus tehlikesinden İngiltere ve Fransa'nın yardımıyla kurtuldu. Bu iki devlet yardımlarının karşılığını Babali'ye ödetmek için ona ıslahat fermanını hazırlattılar. Ve bu fermanı Paris Antlaşması'nın 9. maddesinde zikrettiler. Islahat fermanı Hristiyanların dini ve içtimai imtiyazlarını tasrih ve teyit ettiği gibi onlara Müslümanlarla eşit siyasi haklar da sağlıyordu. Bu suretle Gülhane hattında bırakılmış bulunan boşluk yabancı baskısıyla doldurulmuştu. Bundan böyle tebaa eşitliği Avrupa devletlerinin ve Avrupa umumi efkarının kefaleti altına girmiş bulunuyordu. 1856'dan sonra Avrupa büyük devletleri ıslahat fermanının kendi görüş ve anlayışlarına göre yürütülmesi için devamlı olarak Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahalelerde bulunacaklardır. Genç Osmanlılar ve Meşrutiyete Müstenit Osmanlılık. İktisat ve Muhalefet. Osmanlı Devleti'nde iktidarı padişahla sadrazam ve Şeyhülislam'ın teşkil ettiği ekip temsil etmekteydi. Padişah, sadrazamı dilediği gibi tayin ve azletme yetkisine sahip bulunduğu için icra kuvveti şahsi ve hudutsuzdu. Bu kuvveti frenleyecek modern manada siyasi partiler mevcut değildi. 1826 tarihine kadar Yeniçeri Ocağı ile ulema sınıfı bir dereceye kadar siyasi parti vazifesi görmekteydiler. Bir sadrazam beğenmedikleri icraatından dolayı padişaha azlettirdikleri gibi, fikirleri ve çalışmaları hoşlarına gitmeyen bir padişahı bile tahttan indirirler ve hatta öldürtürlerdi. Yeniçeri Ocağı ve ulema sınıfı her türlü yenilik ve terakki fikrine düşman bulundukları için ıslahat fikri daha çok aydın fikirli sadrazamlar veya padişahların malı olmuştur ve bu fikre müstenit icraatlar onlar tarafından yapılmıştır. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması üzerine devlet adamları için ıslahat yolunda dikilen en büyük engel bertaraf edilmiş oldu. II. Mahmut'un müesseselerde yaptığı ıslahatın, Abdülmecit'in Gülhane Hattı Hümayunu'yla ıslahat fermanındaki hükümlere dayanarak yaptığı yeniliklerin bir isyan hareketiyle karşılaşmaması bu sayede mümkün oldu. Fakat her iki padişah ve onlara yardım etmiş olan sadrazamlar ıslahat yaparlarken, bir taraftan halkın dini hislerini rencide etmemeye, diğer taraftan da saltanat hukukunu korumaya azami surette dikkat ettiler. Bu kısa açıklamada gösteriyor ki ıslahat fikri ve tatbikatı başka memleketlerde olduğu gibi siyasi bir parti tarafından temsil edilmiş olmayıp, icra kuvveti tarafından benimsenmiş ve yürütülmüştür. Fakat bu ıslahatı yaparken icra kuvveti hiçbir vakit hudutsuz gibi görünen yetkilerini kontrol ve murakabe edecek bir müessesenin kurulmasını düşünmemiştir. Abdülaziz devrinde Osmanlı tarihinde ilk defa olarak bazı aydınların Genç Osmanlılar adı altında bir cemiyet teşkil ederek hükümet icraatını kontrol ve murakabe edecek bir idare sisteminin kurulması için siyasi faaliyetlerde bulunmaya başladıkları görülmektedir. Genç Osmanlılar Cemiyeti'nin kurulması amilleri. Genç Osmanlılar Cemiyeti'ni kuracak olan aydınlar, II. Mahmut'un garplılaşma hareketine başladığı sırada veya Gülhane Hattı Hümayun'un ilanından sonra doğmuşlardır. Şu halde yeni bir nesle mensupturlar. Yaşadıkları devirde Osmanlı İmparatorluğu'nda garplı eğitim müesseseleri kurulmaya, gazeteler intişar etmeye, Batı devletleriyle sıkı münasebetler tesis edilmeye başlanmıştır. Bu aydınlardan bir kısmı memlekette yabancı dil öğrenmeye muvaffak olmuş ve bu sayede devrin fikir cereyanlarıyla temas etmek ve Avrupalıların Osmanlılar hakkındaki maksatlarını öğrenmek imkanını elde etmiştir. Aydınlardan bazıları da bir müddet Avrupa'da kalmışlar ve bu alem hakkında müşahedeye müstenit bilgiler edinmişlerdir. Bunlar divan edebiyatının dar kaidelerinden ve mücerret mefhumlarından kendilerini tamamen kurtarmış olmamakla beraber insan şahsiyetini kutsal kabul eden, onun ve cemiyetin problemlerini incelemekte ve çözmekte manevi haz bulan Batı'nın siyasi edebiyatının tesirlerini de kabul etmişlerdi. Bu sayede medresecilerin tevekkül felsefesinden kendilerini kısmen kurtarmaya muvaffak olmuşlardı. Olayları dini itikattan gelen his ve heyecanla değil, fakat akla ve mantığa dayanan tenkitle değerlendiriyorlardı. Bu düşünüş tarzı ve bu çalışma usulü onlara dinamik bir ruh hali de kazandırmıştı. Büyük siyasi mevkilere geçmek için devrin büyük tanığı adamlara müdahane veya dalkavukluk yapmayı düşünmüyorlardı. Halka hizmet için halk tarafından anlaşılmak ve ona hitap etmek icap ettiğini idrak etmişlerdi. Bunun için de gazetenin çok tesirli bir vasıta olduğunu anlamışlardı. Abdülaziz devrinde Tasvir-i Efkar, Muhbir ve Tercüman-ı Ahval gazeteleri bu aydınlar grubuna mensup kimseler tarafından kurulmuştu. Bu gazetelerin idare haneleri birer siyasi kulüp gibiydi. Orada toplanılır, siyasi, iktisadi ve içtimai meseleler görüşülürdü. Bu gazeteler bir halk kürsüsü karakteri de iktisap etmişti. Orada memleketin dertleri, davaları deşilmekte, incelenmekte ve tedbirler araştırılmaktaydı. İstanbul'da ve Batı'da yabancı dilde çıkan gazetelerde, Osmanlı İmparatorluğunu alakadar eden yazılarda Türkçe'ye çevrilerek yayınlanıyordu. Bu çalışmalar sayesinde Osmanlıların kendilerini Avrupa'nın siyasi ve fikri cereyanlarından tecrit etmek prensibi artık son bulmuştu. Bu fikir ve tenkit hareketi umumi efkarın da gelişmesine yardım ediyordu. Halk yavaş da olsa gözlerini ahiretten dünyaya çeviriyor ve kendi meseleleriyle alakadar olmaya başlıyordu. Bunun neticesi olarak da hükümet icraatına karşı kesin bir muhalefet beliriyordu. Gülhane Hattı Hümayunu'nda ve ıslahat fermanında geçmiş olan hükümlere göre yapılan ıslahat yetersiz görülüyordu. Mustafa Reşit, Ali ve Fuat Paşalar ıslahatçı olarak noksan ve kusurlu görülüyordu. Devletin Avrupa'ya borçlanması, borçla elde edilen paranın memleketin acil ihtiyaçlarına sarf edilecek yerde sefahat yolunda heder edilmesi tenkit ediliyordu. Yabancı devletlerin iç isyanları ve Hristiyan tebaanın durumunu bahane tutarak iç işlerimize müdahale etmeleri ve iktisadi, mali imtiyazlar koparmaları telin ediliyordu. Bütün bu hatalarla zaaflar hükümetin icraatını kontrol ve murakabe eden bir organizmanın yokluğuna atfediliyordu. İşte Genç Osmanlılar Cemiyeti bu atmosfer içinde kuruldu. Genç Osmanlılar Cemiyeti'nin kurulması ve İstanbul'daki çalışmaları. Genç Osmanlılar Cemiyeti İstanbul'da 1865 yılının Haziran'ında kuruldu. Cemiyetin kurucuları şunlardı: Mehmet Bey, Reşat Bey, Nuri Bey, Ayetullah Bey, Kemal Bey, Refik Bey. Bu gençler varlıklı ailelere mensuptular. Aralarında paşazade olanlar da vardı. Mehmet Bey Paris'te tahsil görmüştü. Avrupa'nın siyasi ve içtimai fikir cereyanlarına vakıftı. Devlet nedir, millet neye derler, halk ile hükümet arasındaki karşılıklı hak ve vazifeler neden ibarettir? Bu konular üzerinde arkadaşlarına telkinlerde bulunuyordu. Ekibin diğer azaları da dadılarından veya başkalarından yabancı dil öğrenmiş, yenilik fikirleriyle meşbu kimselerdi. Genç Osmanlılar Cemiyeti, 19. yüzyılda hürriyet olmayan memleketlerde kurulmuş bulunan siyasi cemiyetler gibi gizlilik esası üzerine kuruldu. Teşkilatı ve çalışma usulleri Carbonari Cemiyeti taklit edilmek suretiyle meydana getirildi. Cemiyetin programı memlekette mutlakiyet idaresi yerine meşrutiyet idaresinin şartlarını sağlamak ve yürütmekten ibaretti. Bu neticenin istihsali için de kabul edilen usul bir heyet halinde Sultan Abdülaziz ile temas edilerek kendisine meşrutiyetin ilanı lüzumunu belirten bir arıza sunulmasıydı. Kuruluşunu takip eden yıllarda cemiyet üyelerinin sayısını 245'e çıkarmaya muvaffak oldu. Üyeler arasında Harp Okulu Mektebi Harbiye Nazırı Süleyman Paşa, Zaptiye Nazır Muavini Mustafa Asım Paşa, İstanbul Karakollar Komutanı Ömer Naili Paşa gibi mümtaz şahsiyetler de vardı. Hatta Fuat Paşa'nın bile cemiyete sempati beslediği iddia edilmekteydi. Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa'nın da cemiyetle alakalı olduğu, hatta mali bakımdan ona yardımda bulunduğu hususunda bazı kayıtlara rastlanmaktadır. 1867'de cemiyetin kurucuları programlarını tatbik etmek hususunda harekete geçmek için kendilerini yeter derecede kuvvetli hissettiler. Veli Efendi Çayırı'nda bir toplantı yaptılar. Fakat bu toplantıda 2 yıl önce kabul etmiş oldukları usulü terk ederek 40 kişilik bir fedai grubuyla Babali'ye basıp Sadrazam Ali Paşa ile taraftarlarını bertaraf etmeyi ve Mahmut Nedim Paşa'yı sadrazamlığa getirmeyi kararlaştırdılar. Fakat teşebbüsleri Ali Paşa tarafından haber alındı. Takibat ve tevkifat başladı. Bunun üzerine cemiyetin kurucularından ve üyelerinden bir kısmı Avrupa'ya kaçtı. Genç Osmanlılar Cemiyeti'nin Avrupa'daki çalışmaları. Mustafa Fazıl Paşa. Genç Osmanlılar Cemiyeti'nin 1867 tarihinden itibaren Avrupa'da kurulması ve çalışmaları, Prens Mustafa Fazıl Paşa'nın şahsi ve siyasi durumuyla çok yakından ilgilidir. Mustafa Fazıl Paşa, Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın kardeşiydi. Veraset fermanına göre İsmail Paşa'dan sonra Mısır valiliğine geçecekti. Fakat İsmail Paşa, Sultan Abdülaziz'le ve Ali ve Fuat Paşalarla sıkı dostluk kurmuştu. Yüksek meblağlar ve hediyeler vermek suretiyle veraset fermanı hükümlerini tadil ettirerek kendisinden sonra valiliği oğluna intikal ettirmeyi ve bu suretle Mustafa Fazıl Paşa'yı haklarından mahrum etmeyi tasarlamıştı. Mustafa Fazıl Paşa da bu tasarıyı önlemek istiyordu. Çok zengin olmasına rağmen para hususunda ağabeyisiyle yarışamayacağını anlamış bulunduğu için Osmanlı hükümetinde vazife almak ve hatta bir kolayını bulup sadrazam olmak suretiyle hem Mısır valiliği üzerindeki haklarını korumayı hem de İsmail Paşa'ya üstün bir mevki sağlamayı aklına koymuştu. 1863'te Maliye Nazırlığı'na tayin edildi. Bu mevkide bir yıl kaldıktan sonra ayrıldı ve 1865'te Meclis-i Hazain riyasetine getirildi. Bu esnada Mısır valisi İsmail Paşa'ya temayül eden Sadrazam Fuat Paşa ile arası açıldı. Sultan Abdülaziz'e Sadrazam aleyhinde telkinler bulunduysa da Padişah Fuat Paşa'nın dileği üzerine onu Avrupa'ya sürgüne yolladı. Mustafa Fazıl Paşa memlekette umumi efkarın idareden memnun olmadığını ve genç Osmanlıların meşrutiyet için çalıştıklarını biliyordu. Avrupa basınında da Babali'nin idaresi devamlı olarak tenkit edilmekteydi. Paşa bu durumdan faydalanarak ve umumi efkara istinat ederek muarızları bulunan Ali ve Fuat Paşalara karşı mücadeleye girişti. Padişahın teveccühüyle koruyamadığı haklarını ve elde edemediği mevkiyi hürriyet ve meşrutiyet fikirlerini savunmakla elde edebileceğini sandı ve bu yolda çalışmaya başladı. Babali bu çalışmaları bahane ederek Mısır veraset fermanını tadil etmek suretiyle valiliği babadan oğula intikal eder hale getirdi ve böylece Mustafa Fazıl Paşa'yı valilik üzerindeki haklarından mahrum etti. Paşa da buna karşılık Paris'ten padişaha 1867'de Fransızca yazılı bir mektup gönderdi. Bir suretini de genç Osmanlılara ulaştırdı. Onlar da bunu bastırarak halk arasında yaydılar. Meşrutiyet fikir ve hareketi bakımından çok önemli bir vesika olan bu mektupta, mevcut idare tarzının fenalıkları ve yeni bir idare şeklinin lüzumu ve faydaları gösterilmiştir. Fenalıklar sayılırken padişahların etrafındakilerin hakikatten korktukları için padişah saraylarına hakikatin girmediği, ahlakın gittikçe bozulduğu, milliyet isyanlarında yabancı devletlerin fesatlarının rol oynadığı, Müslüman halkın hamisiz ve himayesiz kalması sebebiyle ezildiği, hükümet idaresi kontrol ve murakabe edilmediği için yapılan bütün fenalıklardan padişahın mesul tutulduğu ifade edilmekteydi. Bütün bu fenalıkların ortadan kaldırılması için tavsiye edilen yeni idare tarzı için de iki prensip gösteriliyordu. Hürriyet ve nizamı serbestane yani meşrutiyet. Hürriyet için şöyle denmekteydi. Milletlerde bütün nizamların anası ve ağanın yerini hiçbir nizam tutmayan şey hürriyet maddesidir. Esaret altında bulunan bir millet beyhude eğitime rağbet etmez. Her ne zaman bir milletin hukuku kuvvetli teminat altına alınırsa iyi kullanılması için o vakit olgunlaşmaya çalışır. Cehalet ve esaretle mevluf olan milletler hem alçak hem de hain olur. Nizam-ı serbestane meşrutiyet içinde Abdülaziz'e şu suretle hitap edildiği görülmektedir. Şefketli padişahım, idare usulünü değiştirerek devleti kurtarınız. Nizamat-ı serbestane meşrutiyet ile süsleyerek onu halas ediniz. Mektupta meşrutiyet idaresi sayesinde milleti hakime ile milleti mahkûme, Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki tefrikin kalkmış olacağı ve yabancı devletlere imparatorluğun iç işlerine müdahale için bir sebep kalmayacağı belirtilmekteydi. Bundan başka böyle yeni bir idareye karşı halkımızın cahilliğini ve dini kalkan gibi kullanmak isteyecek kimselerin serdedebilecekleri düşünceleri de şöyle karşılamaktaydı. İmparatorluğun birer eyaleti olan Eflak ve Boğdan'da ve Sırbistan'da yeni idare tarzları bulunduğu halde Osmanlı memleketi niye böyle bir idareye tabi olmasın? Dine gelince din ve mezhep ruha hükmeder, bize ahiret nimetleri vaat eder. Şu kadar ki milletlerin hukukunu tahdit ve tayin eden din ve mezhep değildir. Din, ezeli hakikatler makamında durup kalmazsa, yani dünya işlerine dahi karışırsa, cümleyi öldürür, kendisi dahi ölür. Genç Osmanlılar Paris'te. Mustafa Fazıl Paşa'nın yukarıda söz konusu olan mektubu derin akisler uyandırdı. Paşa, memleketten ayrılırken kendisi gibi Babali'nin itimadını kaybetmiş olan imparatorluğun uzak vilayetlerinde memuriyetlere tayin edilmek suretiyle İstanbul'dan uzaklaştırılmış olan veya uzaklaştırılmak istenen aydın ve hürriyet taraftarı gençleri beraber çalışmak üzere Avrupa'ya çağırmıştı. Namık Kemal ve Ziya Beyler, Ziya Paşa, ilk olarak hareket ettiler. Mayıs 1876. Birkaç gün sonra da tevkifleri başladı. Bunun üzerine genç Osmanlılardan Mehmet, Nuri, Reşat, Agah beylerle Ali Suavi de Paris'e kaçtılar. Paris'te elçilik memurlarından Rifat Bey de kendilerine iltihak etti. Bütün bu gençler Mustafa Fazıl Paşa'nın kendilerine tahsis ettiği maaşla yaşamaya ve çalışmaya başladılar. Artık genç Osmanlılar cemiyetinin gizlilik vasfı kalmamıştı. Cemiyetin resmi reisi yoktu. Fiili reisi ise Mustafa Fazıl Paşa'ydı. Gençleri müşterek bir mesaide çalışmaya sevk eden amil, teşkilat değil fakat paşanın parasıydı. Mustafa Fazıl Paşa yukarıda işaret edildiği gibi hürriyet ve meşrutiyet mücadelesine bir idealle değil fakat siyasi menfaat düşüncesiyle atılmıştı. Serveti olmasına rağmen siyasi mevkii ve nüfusu yoktu. Servetine istinaden bu mevkiye hürriyet mücadelesi yoluyla ulaşmayı istiyordu. Bu düşünceyledir ki Sultan Abdülaziz'i mücadele sahasının dışında bırakarak nazırları hedef tutuyordu. Nitekim Abdülaziz'i Paris seyahati esnasında Marsilya'dan karşılamış ve Paris'te Osmanlı elçiliğinde yapılan resmi kabul sırasında üzerinde kendi resmini işletmiş olduğu bir halıyı padişahın oturacağı koltuğun önüne serdirmişti. Cemiyetin üyeleri de ilk sıralarda böyle hareket ettiler. Ziya Paşa, Abdülaziz'e Londra'yı ziyareti esnasında devletin inhitat sebeplerini ve islahat çare ve tedbirlerini belirten bir layiha verdirerek göze girmek istedi. Bu hal, genç Osmanlıların bir müddet müstakil bir müddette çalışmalarını neticelendirdi. Hemen hepsi Avrupa'nın ilmi ve edebi hareketlerinin hayranıydılar. Fakat Avrupa'nın gelişmesini sağlayan fikir ceryanları hakkında müşterek bir görüşe sahip bulunmuyorlardı. Herkes mizacına, yetişme tarzına ve okuduğu eserlerin bıraktığı tesire göre bir siyasi sistemin taraftarıydı. İçlerinde Cromwell, Rousseau, Robespierre ve Lamartine taraftarları vardı. Osmanlı Devleti'nde yapılmış ve yapılmakta olan ıslahat hareketlerini yetersiz bulmakla beraber, yeni bir ıslahatın programına sahip bulunmuyorlardı. Hürriyet ve meşrutiyet istiyorlardı. Fakat bu cihetler sağlandığı takdirde neler yapılacağını veya yapılması lazım geldiği üzerinde esaslı fikirlere sahip bulunmuyorlardı. Buna rağmen Avrupa'da olsun, Osmanlı İmparatorluğu'nda olsun, takdirle ve hayranlıkla karşılanıyorlardı. Fransa umumi efkarı genç Osmanlılar yerine genç Türkler tabirini kullanıyordu. Diğer Avrupa memleketleri de bu tabiri kullanıyorlardı. Genç Osmanlıların çalışmaları Avrupa basınının Osmanlı İmparatorluğu üzerine dikkatini teksif etmeye yarayan mühim sebeplerden biri oldu. Hayrettin Paşa'nın ıslahat programı. Genç Osmanlıların henüz siyasi bir programdan mahrum bulundukları bir sırada 1868'de Tunuslu Hayrettin Paşa'nın İslam Devletlerine Gerekli Islahat başlıklı bir eseri Fransızca olarak yayınlandı. Hayrettin Paşa Tunus'ta yetişmiş ve garp terbiyesi görmüştü. Tunus Beyliği'nin bazı diplomatik memuriyetlerinde bulunmuş ve beyliğin en yüksek memuriyetine kadar yükselmişti. Uzun zamanda Fransa'da kalmıştı. Paşa, yukarıda adı belirtilen eserde, İslam kaynaklarından faydalanarak hürriyetin lüzumunu belirtmekte ve hükümdarın selahiyetlerinin tahdit edilmesi icap ettiğini ifade etmekteydi. İslamiyet'te istişareye verilmesi gerekli ehemmiyet noktasından hareket ederek bu istişareyi meşrutiyet esasına kadar götürmekteydi. Bundan başka Avrupa devletlerinde hürriyet prensibinin fikri gelişmesiyle tatbikatına da temas ediyordu. Neticede Doğu ile Batı'nın bu husustaki kıymet hükümlerinin müşterek bulunduğunu belirterek Avrupa'da meşruti hükümetlerde kuvvetlerin muvazenesine benzer bir muvazenenin İslam hükümetlerinde temin edilebileceğini anlatmaktadır. Paşa'nın bu husustaki belli başlı fikirleri aynen şöyledir. Milletin hükümet işlerine iştirak ve yardımı, vükelanın sorumluluğu, umumi işler üzerine bir kontrol mevcut olması, birinci sınıfa dahil olan bir hükümdarın arzu ettiği iyiliği yapmasına mani olmaz. Bilakis o hükümdar efal ve hareketlerini kontrole memur zevatın muavenetlerine nail olduğu için kendini şayanı tebrik addetmelidir. Memaliki Osmaniye'de fıkhı şerifin kısmı siyasi ve diniyesine ait eserler yazan alimler kanun hüküm ve kuvvetini haiz olan tefsirlerde müttehidül fikirdirler. Bunlar hukuki hükümdariden kısmı azamının vekaleten heyet ve eşhası münasebeye tevdiği hususunun bile bir hükümdarın hukukunu tahdit etmeyeceğini, bilakis dini Muhammed'inin kabul eylediği hukuku hükümdariden birini teşkil eylediğini beyan ediyorlar. Bu bapta Saltanat-ı Osmaniye'nin bir kanuni kadimini tevsi ve ıslah etmek kafidir. Bu da Kanuni Sultan Süleyman'ın kanunudur. Bunda deniliyor ki, İdare-i devlet ulema ile vükelaya mevdudur. Padişah doğru yoldan inhirafı halinde ulema ve vükela ordu rüesasını keyfiyetten haberdar ederek padişahı hal edip yerine hanedan efkarından diğerini inhitap edeceklerdir. Genç Osmanlıların programı. Bu esnada genç Osmanlılar da fikirlerini yaymaya başlamışlardı. Ali Suavi Londra'da Muhbir'i neşretmeye başlamıştı. 1867. Ziya Paşa ile Namık Kemal de bir yıl sonra Hürriyet'i çıkarmaya başladılar. Mustafa Fazıl Paşa bu gazeteleri yaşatmak için 250 bir franklık bir sermaye tesis etmişti. Bu suretle ilk defa olarak açıktan açığa inkılapçı olan gazeteler yabancı bir memlekette çıkmaya başladı. Cemiyet kendi mevcudiyetini ve fikirlerini duyurmaya çok önem veriyordu. Namık Kemal ilk yazılarından birinde genç Osmanlıları şu suretle tarif ediyor. Mahlasları yeni Osmanlılar, yani devletin ve vatanın idari-i hazıra sebebiyle düçar olduğu mehaliki ve muhataranın avakibini görüp ilacı müslih arayanlardır. Bu tarif aşağı yukarı iktidara karşı kurulan bütün muhalif ve inkılapçı cemiyetin tarifidir. Genç Osmanlıların programına gelince, bu hususta henüz usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olan bir program ele geçmemiştir. Bununla beraber Yusuf Akçura, Hürriyet Gazetesi koleksiyonundaki makalelerden cemiyetin programını şu suretle tespit etmiştir. 1. Ümmeti Osmaniye efradının hukuken müsavatı kabul olunur. 2. Ümmeti Osmaniye efradının hukuk ve hürriyetleri tahtı temine alınır. 3. Ümmeti Osmaniye zulümden kurtulup ezeli ve beşeri olan adalete mazhar edilir. 4. Ümmeti Osmaniye vatan muhabbetiyle birleştirilir. 5. Bütün bu maksatların husulü için Devleti Osmaniye'nin idare-i mutlakası, idare-i muşrataya kalb olunur. 6. Maksadın istihsali yolunda şiddetli vesait kullanılmaz, fitne çıkarılmaz, propaganda ve ikna usulüyle çalışılır. Bu programdan da anlaşıldığı üzere müsavat, hürriyet ve adaletin ferdin tabii hakları, vatan muhabbeti, fertleri birleştirici ideoloji unsuru, meşrutiyet de hükümet şekli olarak kabul edilmektedir. Programın maddelerinde geçen ümmet kelimesine genç Osmanlıların vermiş oldukları mana ne yalnız dini ve milli ve ne de yalnız kavmidir. Onlara göre bu kelime din yönünden İslam, Hristiyan, Yahudi dinlerine ve Dürziler gibi müstakil mezheplere salik insanları kavmiyet yönünden de Türk, Arap, Kürt, Laz, Gürcü, Çerkes, Toska, Pomak, Boşnak, Ermeni, Bulgar, Rum, Yahudi ve daha başka şubelere bağlı toplulukları anlatmaktadır. Genç Osmanlıların bu programı çok tenkit edilmiştir. Muhtelif dinlere ve muhtelif ırklara mensup toplulukları eşit siyasi haklara sahip olarak, müşterek bir vatan mefhumu etrafında meşruti bir idare altında yaşatmanın imkansızlığı ileri sürülmüştür. Bu düşüncede hakikat payı ne olursa olsun genç Osmanlılar, devirlerinde yürütülmesi mümkün olan tek programı bulmuşlar ve meydana koymuşlardır. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu İslam dininde olan Türklerin eseriydi. Türk ve Müslüman olmayan kimseler bu imparatorluğun dağılmasını düşünebilir ve isteyebilirlerdi. Fakat Türkler böyle bir düşünceye ve isteğe sahip olamazlardı. Çünkü bu kendi eserleri olan imparatorluğun sonu olurdu. Zaten bu sıralar Rusya'da Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtiva ettiği din topluluklarına göre ayrılmasını terviç etmekteydi. Bunu isterken de hedefi Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılacak olan Hristiyan topluluklarını ya doğrudan doğruya kendi idaresi altına almak veyahut bu toplulukların kuracakları muhtar veya müstakil idareler üzerinde nüfuz sağlamak ve bu suretle de Türklerin imparatorluğuna son vermekti. Şu halde genç Osmanlılar haklı olarak imparatorlukta ümmetin iftirakına değil ittihadına taraftardılar. Bununla beraber bu ittihadın temini için kabul edilmesini icap eden usul hakkında aralarında tam bir fikir birliği olmadığı için iki gruba ayrılıyorlardı. Birinci grubu Ziya Paşa'nın etrafında mutedilliler teşkil ediyordu. Bunlar şiddetten çekinmekteydi ve meşrutiyeti maksat için kâfi görüyordu. İkinci grubu Mehmet Bey'in etrafında müfritler meydana getirmişti. Bunlar zamanla meşrutiyet fikirlerinden ayrılarak cumhuriyet fikrine gelmişlerdi. Bu hususta Türklerle Araplar arasında sıkı bir işbirliği lüzumunu kabul etmiş bulunuyorlardı. Tasarılarına göre ilk merhalede meşrutiyet ilan edilecekti. Sonra cumhuriyet idaresi kurulacaktır. Böyle bir idarede halifeliği cumhur reisine vermek mümkün olamayacağından Müslümanlar tarafından usulüne uygun olarak bir halife seçilecek ve bu zat Mekke'de oturacaktı. Vazifesi de Osmanlı Cumhuriyeti'ni talif etmekten ibaret bulunacaktı. Türklerle Araplar imparatorlukta büyük ekseriyet teşkil ettikleri için Osmanlı Cumhuriyeti'nde Hristiyanların sürprizler yapmasına imkan ve ihtimal bulunmayacak, Cumhur reisi daima Türklerden seçilebilecekti. Bu tasarı tatbik kabiliyetinden mahrumdu. Papalığa benzer bir halifelik müessesesi yaratılması hem İslam'ın esprisine hem de geleneğine aykırıydı. Cumhuriyetin ilanına gelince müfrit gençlerin bunu meşrutiyetten sonra tahakkuk ettirmeyi düşünmüş olmaları da gösteriyor ki istikbale muzaf bir düşünceydi. Bununla beraber söz konusu tasarı genç Osmanlılar arasında ihtilalci bir zümrenin mevcudiyetini gösterdiği için bu bakımdan önemlidir. Genç Osmanlılar siyasi partilerin birçoğunda görüldüğü gibi programlarını işletmek ve yaymak bakımından sistemli neşriyat yapmadılar. Çalışmalarını daha çok Babali'nin politikasını tenkit noktasında teksif ettiler. Bu yolda da bilhassa Ali Paşa'yı hedef tuttular. Ali Paşa'nın dış siyaset meselelerinde yabancı devletlere tavizlerde bulunması, yabancı devletlere iktisadi ve mali imtiyazlar vermesi, isyanları yatıştırmak için Hristiyanlara haklar sağlaması en çok tenkit ettikleri meseleler oldu. Meşrutiyet yolunda atılmış bir adım gibi sayılması mümkün olan mülki ve idari islahatla devlet şurasının kuruluşunu bile temelsiz ve zayıf hareketler gibi gösterdiler. Bu kabil tenkitleri yaparken bir taraftan da mevcudiyetlerinin amilleri ve muhalefetlerinin sebeplerini halka benimsetmek için onun anlayacağı bir şekilde bazı yazılar da yazdılar. Bunlardan yeni Osmanlılarla Babali adını taşıyan ve Namık Kemal tarafından yazılmış olan bir makaleyi kısaltarak buraya almakta fayda mülahaza ediyoruz. Yazı muhavere şeklindedir. Sualler Babali'ye mensup biri tarafından sorulmakta, cevaplar da genç Osmanlılar adına verilmektedir. Dipnot Namık Kemal Hürriyet Makaleleri Sayfa 20. Soru: sizin derdiniz nedir ki bu kadar gürültüye bahis oldunuz ve oluyorsunuz? Cevap: bizim derdimiz devlet ve vatanımız tehlike içinde olduğundan mümkünse anı kurtarmaktır. Soru: siz halkın vekili misiniz, sizden başka adam yok mu? Cevap: devlet bir vücut farz olundukta biz dahi anın erkanı azasındanız. Heyeti vücude arıza olan fenalıktan hissemizce biz dahi müessir oluruz. Bu sual bir sefine su almaya başlarsa ve yolculardan birkaçı halden haberdar oldukta bağırışırlarsa, sair haberi olmayanlar gibi niçin sükut etmiyorsunuz demek gibi bir haldir. Sefine batarsa hepsi birden boğulurlar. Can ise tatlıdır. Koca bir devletin dünya haritasından silinmek üzere olduğunu gören kimse susarsa, ismi ebediyen lanetle yad edilmez mi? Soru: devletteki tehlikeyi siz nereden anladınız? Cevap: tehlike meydandadır. Devletin 3 milyon kadar varidatı varken 16 milyon keseden fazla faizli borcu var. Devletin kuvvetinden birkaç misli kuvvete sahip bir düşman aç gözlerini ona çevirmiş, boğmak için fırsat bekliyor. Ziraat, ticaret, zanaat ve marifet mahvolma derecesindedir. Kanun ve adalet yoktur. Dirayetli, bilgili insanlar hakaret görmekte, cahil ve aşağılık olanlarsa ikbalde itibar görmektedir. Böyle bir millet tehlikede değildir de refah ve terakkide midir? Bu hal göz önünde dururken başkaları ses çıkarmıyor diye ağız kapamak mı lazım gelir? Soru: ya sizin bu ihtilaf üzerine bulunuşunuz devletçe ve milletçe daha muzır olmaz mı? Hamiyet iktizası bu mudur? Düşmanlar da ancak sizin kadar söylüyor. Cevap: bizim muhalefetimizin faydalı veya zararlı olup olmadığı bu son iki senede meydana gelen değişiklikten anlaşılabilir. Muhalefet olmasaydı keyfi idareden zevk alan ve istifade sağlayan Babali her ne zaman keyfi isterse bir adamı azil ve hapis ve nefyetmek ve bir davayı nüfuzuyla mahkemede keyfince gördürmek imtiyazından mahrum olmak, yani hukuki hürriyeti ilan etmek ister miydi? Devlet hazinesinden dilediğine ihsan, istediğine ikram eden ve umumun cehlinden istifade ederek her türlü haksızlık ve zulüm ederse, kimseden muhalefet görmeyen Babali, maliyenin muvazene defterini tetkike ve mektebi sultani yapılmaya gönlü razı olur muydu? Eğer devleti tenkit ve devlete tarize muzir olsaydı, Avrupa devletlerinde matbuat şu derece mazharı müsaadat olmaz ve devletler bu kadar kuvvetli bulunmazlardı. Şimdi biz ne yapalım? Rusya idarenin fenalığını söylüyor diye biz haksız olarak iyilikten mi bahsedelim? Bu muhavere şeklindeki yazıdan da anlaşılıyor ki genç Osmanlılar Babali'ye karşı kurulmuş bir muhalefet partisiydi ve istibdada karşı hürriyetin savunucusuydu. Genç Osmanlıların dağılmaları. Fakat önceden de işaret edildiği gibi genç Osmanlılar mütecanis bir heyet teşkil etmiyorlardı. Mücadele programı ve mücadele usulü hakkında aralarında fikir ayrılığı vardı. İlk sıralarda açığa vurmaktan çekindikleri bir ayrılık zamanla kendini göstermeye başladı. Fakat cemiyetin dağılması fikir ayrılığından ileri gelmedi. Mustafa Fazıl Paşa'nın davranışı buna sebep oldu. Genç Osmanlıların meseni olan Mısırlı prens, kendisini Abdülaziz'e Fransa'yı ziyareti esnasında türlü sadakat nümayişleriyle affettirmeye muvaffak oldu ve padişahla birlikte İstanbul'a döndü. Sultan Abdülaziz'in onu peşine takmasının en mühim sebebi genç Osmanlılar cemiyetini dağıtmak ve bu olmadığı takdirde çalışmalarını tesirsiz hale getirmekti. Bundan başka o sırada Hidiv İsmail Paşa'nın da Babali'ye karşı durumunda değişiklik hasıl olmuştu. Hidiv'in müstakil bir hükümdarmış gibi hareket etmeye kalkışması endişe yaratmıştı. Padişah ve Babali Mustafa Fazıl Paşa'yı ona karşı bir koz gibi kullanmak istiyorlardı. Paşa her ne kadar Avrupa'dan hareketinden önce genç Osmanlılara maaşlarını vermeye ve gazetelerini çıkarmak için yardımda bulunmaya devam edeceğini vaat ettiyse de İstanbul'a dönüşünden bir müddet sonra ufukta Mısır Hidivliği ümitlerinin belirmesi üzerine hürriyetin geçici olarak kapatılmasını emretti. Genç Osmanlıların büyükleri toplanarak tutacakları yolu görüştüler. Kendi paralarıyla hürriyeti çıkarmak bahis mevzuu oldu. Fakat gerçekte kendi paraları dedikleri para da Mustafa Fazıl Paşa'nın verdiği paradan ibaretti. Namık Kemal bu durumda gazetenin çıkarılmasına iştirak edemeyeceğini ifade etti. Ziya Paşa Avrupa'ya Mustafa Fazıl Paşa'nın veraset hakkını sağlamak için gelmemiş olduğunu ifade ederek ve memleketindeki şahsi emlakını satmak suretiyle gazeteyi çıkarmaya devam edeceğini söyledi. Anlaşma yapılamadı ve ayrıldılar. Ziya Paşa dediğini yaptı. Hürriyeti çıkarmaya devam etti. Fakat kendi parasıyla değil. Babali ile arası açılmış bulunan Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın yaptığı mali yardımla. Bu hal Ziya Paşa ile Mustafa Fazıl Paşa'nın aralarını açtı. Hürriyette Ali Paşa'nın aleyhinde çıkan ve katle teşvik mahiyetinde görülen bir mektup sebebiyle İngiltere hükümeti Hürriyet gazetesini kapattı. Ziya Paşa bunun üzerine Cenevre'ye gitti. Ve orada bir müddet daha gazeteyi çıkardıysa da neticede onu kapatmaya mecbur oldu ve kendisini edebi çalışmalara verdi. Mustafa Fazıl Paşa'nın genç Osmanlıları başsız ve gazetesiz bırakmasını müteakip, cemiyetin müfritlerinden olan Mehmet Bey, İstanbul'dan firar etmiş bulunan Hüseyin Vasfi Paşa ile birlikte Cenevre'ye çekilerek İnkılap adıyla bir gazete çıkarmaya başlamıştı. Bu gazete hürriyetten daha sade bir dille çıkmakta ve doğrudan doğruya padişaha hitap etmekteydi. Mesleğine gelince hürriyet gibi yalnız Babali'yi tenkit etmekle iktifa etmiyordu. Başlıca hedefi doğrudan doğruya padişahtı. onun çılgınca hareketlerde bulunduğunu ifade ederek tahttan indirilmesi tezini müdafaa ediyordu. Mehmet Bey 1870 tarihinde Prusyalılara karşı dövüşmek için Fransız ordusuna gönüllü olarak iltihak ettiği için gazetesini tatil etmek mecburiyetinde kalmıştır. Genç Osmanlılar cemiyetinde başlamış olan buhranı takip eden yıllarda Rifat Bey ve Ali Suavi cemiyetten istifa etmişlerdi. Rifat Bey, Ziya Paşa aleyhine yazılar neşretmeye başlamış, Ali Suavi de Türk tarihi ve dili üzerinde ilmi çalışmalara başlamıştır. Bu surette dağılmış bulunan Genç Osmanlılar cemiyeti efradından bir kısmı 1871'de Ali Paşa'nın ölmesi üzerine İstanbul'a dönmeye başladılar. İlk dönenler arasında Namık Kemal de vardı. Ali Suavi yalnız Abdülaziz devrinin sonuna kadar Avrupa'da kaldı. Böylece Genç Osmanlıların Avrupa'da cemiyet halinde ve cemiyetsiz halde çalışmaları 1867 ile 1870 tarihleri arasında geçen 3 yıllık gibi bir müddete inhisar etti. Genç Osmanlıların tesiri. Osmanlı İmparatorluğu'nda Genç Osmanlılar Cemiyeti'nin kurulmasına kadar iktidar karşısında bir muhalefet partisi mevcut olmamıştır. Zaman zaman padişah veya sadrazam değiştirmek için birleşmiş bulunan muhalif kuvvetler, hükümet darbesi yapmak maksadı etrafında toplanmış geçici hiziplerden ibarettir. Bu bakımdan Genç Osmanlıları modern manada kurulmuş olan ilk muhalefet partisi olarak kabul etmek icap eder. Genç Osmanlıların teşkilat itibariyle zayıf olduğu bir hakikattir. Siyasi manada liderleri yoktur. Sabit bir merkezleri ve şubeleri mevcut olmamıştır. Fakat bir programı ve bir usulleri vardır. Bu iki unsursa Osmanlı Devleti'nde evvelce emsaline rastlanmayan iki yeni siyasi değerdir. Programları, ümmet adı verilen Osmanlı tebaasına eşit haklar sağlanması, bu hakların kanun teminatı altına alınması, meşrutiyet idaresinin kurulması ve vatanseverlik hissiyle fertlerin birbirlerine bağlanmasından ibaretti. Usule gelince şiddetli vasıtalara başvurulmayarak propaganda ve ikna usulüyle maksadın gerçekleştirilmesiydi. Böyle bir program ve böyle bir usulse fikre ihtiyaç göstermekteydi. Bu sebepledir ki Genç Osmanlılar hem mütefekkir hem de aksiyon adamı olmak durumundaydılar. Cemiyet ve hükümetle alakalı her türlü meseleler üzerinde durmuş olmaları bu sebepten ileri gelmektedir. İtiraf etmek lazım gelir ki fikre dayanan siyasi tenkit devri onların eseridir. Her şeyi din yönünden izah etmeye alışmış olan Osmanlı cemiyetinde akıl ve mantıkla bir izah yolunun mevcut olabileceğini ekip halinde ilk defa göstermeye çalışan onlardır. Programlarını tatbik etmeye muvaffak olamadılarsa da hürriyet ve meşrutiyet fikirlerini küçük ve büyük memurlarla subaylar arasında geniş ölçüde yaydılar ve gelecekte inkılapların bu suretle ilk tohumlarını attılar. Bundan başka dini idealden başka değer taşımayan halka bir vatanseverlik ideali getirdiler. Keza dalkavukların müdahaleleriyle her yaptıklarının keramet olduğunu sanan padişaha ve babali adamlarına siyasi bir kontrol ve murakabenin mevcut olduğunu anlattılar. Nitekim 1868'de Devlet Şurası'nın kurulması, Tuna vilayeti için evvelce kabul edilmiş olan vilayet kanununun memleketin mülki idaresi için esas olarak alınması ve Tabiiyet-i Osmaniye kanununun kabulü gibi islahat olaylarında Genç Osmanlıların faaliyetlerinin tesiri bulunduğu muhakkaktır. Genç Osmanlılar Cemiyeti'nin Avrupa'da kurulması ve faaliyetlerde bulunması Osmanlı Cemiyeti'nin garplılaşmasında da önemli tesirler yapmıştır. Çünkü Genç Osmanlılar vasıtasız olarak Batı alemi hakkında fikir edinmişler ve bu fikirlerini çeşitli yollarla yaymışlardır. Sözün kısası, memleketin siyasi hayatında olduğu kadar fikir hayatında da Genç Osmanlıların dikkate ve kayda değer tesirleri olmuş ve gelecek nesiller de bu tesirlerden mülhem olmuştur. İslamcılık. İslamcılık tanzimata kadar devletin temeliydi ve devletin hukuk nizamı şeriata mutabıktı. Cemiyetin ideolojisi dini duygulardan ibaretti. Müslüman halkın düşünce tarzı ve dünya görüşü din bilgisi ile din hissinden yoğrulmuş değerlerdi. Bu suretle devlet topyekün bir din hamuruyla yoğrulmuş olunca onun dışında dini, siyasi bir meslek olarak kabul etmiş olan bir siyasi teşekkül gelmemişti. Tanzimatla başlayan hukuk yönünden garplılaşma hareketiyle Abdülaziz devrinde gelişen Türkçülük cereyanı ve genç Osmanlıların çalışmaları, yabancı devletlerin müdahaleleri, Müslüman halkta bu hareketlere karşı bir tepki uyandırdı. Ve tepkinin bir neticesi olarak İslamcılık, Türkçülük ve Osmanlılık gibi bir siyasi meslek halinde gelişmeye başladı. Türkçülük, milliyet duygusuna, Osmanlılık, siyasi ve hukuki düşünce tarzına dayanmalara karşılık, İslamcılık, din hislerine bağlı kaldı. Abdülaziz devrinde İslamcılık taraftarları bir cemiyet halinde teşkilatlanmadılar. Fakat münferit çalışmaların mahsulü olarak İslamcılık fikirleri ortaya atılmaya başladı. Bu fikirlere göre İslamcıları müfrit ve mutedil olmak üzere iki bölüme ayırmak mümkündür. Müfrit İslamcıların esas düşüncesi şuydu. Milleti İslamiye şeriat hükümlerini terk ettiği günden beri Allah'ın gazabına uğramış ve onun için Hristiyanların tahakküm ve tasallutu altında ezilmeye Allah tarafından mahkum edilmiştir. Müfrit İslamcılara göre din bir bütündür ve bütünüyle kutsaldır. Onu itikat hükümleriyle dünya hükümleri olmak üzere ikiye bölerek ve dünya işleri hakkında vaz edilmiş olan hükümler yerine Avrupa'nın kanun ve kaidelerini iktibas etmek caiz değildir. Çünkü bu yabancı kanunlar aklidir. Akılsa insan için dürüst bir kılavuz değildir. Akılla takdir-i ilahiyi değiştirmek de mümkün değildir. Bunlara göre imparatorluğun kuruluş çaresi ahlaklı, hamiyetli, dindar bir padişahın dirayetli vükela seçerek devleti idare etmesi ve halkın da babadan gördüğü gibi yaşamaya devam etmesidir. Müfritler bu düşünüş tarzlarının doğru ve haklı olduğunu ispat etmek için bazı ayetleri işlerine gelir şekilde manalandırıyorlardı. Müfrit İslamcılar mevcut idare şeklinden en çok istifade sağlayanlardı. Bunlar hem islahat hem de meşrutiyet fikir ve teşebbüslerinin düşmanıydılar. Çünkü bu teşebbüslerin gerçekleşmesi halinde cemiyette lüzumsuz ve faydasız bir hale gelecekler ve cehaletle taassup sayesinde devam ettirdikleri refahlı durumlarını ve itibarlarını kaybedeceklerdi. Mutedil İslamcılara gelince bunlar ıslahat hareketlerine muhalif olmamakla beraber meşrutiyet fikrini tasvip etmiyorlardı. Bu fikri çürütmek için tarihin kaydetmiş olduğu İslam devletlerinde böyle bir idare şekline rastlanmadığını ileri sürüyorlardı. Bundan başka Avrupa'da muvaffak olan bu idarenin bizde halkın cahil bulunması dolayısıyla muvaffak olmasına imkan bulunmadığını ve Hristiyan tebaa daha bilgili olduğu için ancak onun ve Müslümanların zararına olarak istifadeler sağlayacağını iddia ediyorlardı. Müfrit ve mütedil Müslümanlar dışında genç Osmanlılar arasında Müslümanlığın bir siyasi vasıta olarak kullanılmasını faydalı bulanlar vardı. Bunlar hem ıslahatçı hem de meşrutiyetçi olmalarına rağmen imparatorluğun mevcudiyetinin idamesi için dış siyasette İslamcıydılar. Bu görüşleri yaşadıkları devrin siyasi şartlarından doğmuştur. Filhakika Avrupa'da bulundukları devirde Panislavizm ve Pangermanizm cereyanları gelişmekte ve muvaffak olmaktaydı. Bu iki cereyanın inkişaf istikametinde bulunan Osmanlı İmparatorluğunu siyasi vartalardan kurtarmak için aynı değerde ve kuvvette bir sisteme ihtiyaç vardı. Osmanlı İmparatorluğunda ırka müstenit vahdet temini imkansız bulunduğu için dine müstenit bir vahdet kendisini zaruri göstermiş ve bu yüzden panislamizm fikri doğmuştur. Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi gibi Türkçülüğe ve Osmanlılığa meyletmiş olan mütefekkirlerin yazılarında ara sıra panislamizmi terviç eden fikirlere rastlanması bu sebepledir. Fakat panislamizm fikri Abdülaziz devrinde hükümet tarafından bir siyaset vasıtası olarak kullanılmamıştır. Bu ancak Abdülhamit devrinde mümkün olacaktır. Garplılaşma fikirleri. Garbın üstünlüğünün idrak edilmesi. Osmanlı İmparatorluğunda garplılaşma hareketinin amili garbın kendisidir. Osmanlılar Viyana önlerinde bulundukları sırada garplılaşmayı düşünmediler. Düşünemezlerdi de. Çünkü temsil ettikleri fikirle müesseseleri henüz gelişmekte olan Batı düşüncesine ve müessesesine göre zayıflamış değildi. Fakat Kara Mustafa Paşa'nın Viyana ricatından sonra Avrupalılar devamlı surette Osmanlı toprakları aleyhine yayılmaya başlayınca, Osmanlılar adeta bir sevki tabii ile ve bir nefis müdafası için garplılaşma teşebbüslerine giriştiler. 18. yüzyıldan sonra Avrupalı devletlerin kazandığı her zaferden sonra Osmanlı Devleti'nde bir ıslahat hareketi görülmektedir. 19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa baskısı tesiriyle imparatorluk çözülmeye başlayınca garplılaşma hareketinin hızlaştığı da görülür. Denebilir ki Avrupa Osmanlıları Asya'ya sürmek istedikçe Osmanlılar Avrupa'da kalmak için garplılaşmaya hız vermişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nda garplılaşma hareketleri aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağıya yani padişahlarla sadrazamlar tarafından yapılmıştır. Çünkü imparatorluğun siyasi değer ifade eden tek unsuru hanedandı. Hakimiyet yetkisi kayıtsız şartsız denecek surette padişahta toplanmakta ve onun itimadına layık sadrazam tarafından yürütülmekteydi. Bu sebeple padişahın sorumluluğu da siyasi ve hukuki olmaktan ziyade ahlaki ve vicdaniydi. Zaten Osmanlı Devleti'nin bünyesine benzer Avrupa devletlerinde de ıslahat hareketlerinin yukarıdan aşağı yapılmış olduğu görülür. Rusya'da Büyük Petro ve II. Katerina, Prusya'da II. Frederick, Avusturya'da II. Joseph ıslahatçı hükümdarlardır. Fakat padişah ve sadrazamlar Batı devletinin kuvvetlenmesini sağlayan esas fikirleri ve müesseseleri görüp anlayamamışlardır. Onlar sadece Osmanlı ordusunun mütemadi mağlubiyetleri üzerine Batı ordularının daha kuvvetli bulunduğunu itiraf etmeye mecbur kalmışlar ve bu sebeple de askeri müesseseleri garplılaştırmak suretiyle Avrupa ile Osmanlı Devleti arasında bozulmuş olan muvazeneyi temin edebileceklerini sanmışlardır. Fakat bu mahdut alanda ıslahat hareketi bile Müslüman Osmanlılar üzerine keskin bir tepki yapmış ve irtica hareketleri doğurmuştur. Bunun da başlıca sebebini din teşkil etmiştir. 3. Selim devrine kadar din, Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa arasında aşılmaz bir uçurum teşkil etmiştir. Osmanlı aydınları ve halkı Avrupa, Garp ve Batı kelimeleri yerine Frankistan, Avrupalılar içinde Frank tabirini kullanmaktadır. Frankleri Hristiyan oldukları için kafir veya gavur saymaktadır. Avrupa medeniyetini de zılam-ı küfür telakki etmektedir. Tamamen his mahsulü olan bu görüş tarzı 3. Selim devrinde de devam etmekle beraber aynı devirde devlet adamları arasında olduğu gibi halk arasında da Avrupa'nın üstünlüğü hakkında bir kanaat meydana gelmiştir. Bu kanaatın sevkiyledir ki Avrupa'yı yakından tanımak isteği doğmuş ve bu maksatla Avrupa'da ikamet elçilikleri kurulmuştur. Bu elçiliklerden beklenen yalnız siyasi ve diplomatik vazifeler değildi. Bu vazifeler yanında Avrupa'yı tanımak ve imparatorluk ricaline tanıtmak vazifesi de mevcuttu. Nitekim 1804'te Paris'e büyükelçi olarak gönderilen Muhip Efendi'ye verilen talimatta şu fikirlere rastlanmaktadır. Fransa devletinin idare tarzı, mülkiye nizamına dair her türlü halleri ve en çok donanmayla ilgili özel kaideleri, askeri işlerinin tertip ve tanzim şekli, velhasıl Osmanlı Devleti'nin işine yarayacak her türlü haller tahkik ve tetkik edilerek tafsilatı İstanbul'a bildirilecektir. Bundan başka elçinin mahiyetinde olan memurlar orada vakitlerini boş geçirmeyerek lisan ve ulum ve marif ve fünun tahsiline önem verip gece ve gündüz çalışacaklardır. Garbın ulum, fikir ve müesseselerini tanımak hususunda yapılan ciddi teşebbüsün 1807'de Nizam-ı Cedid ıslahatının ortadan kalkmasıyla son bulduğu görülür. 1826'da 2. Mahmud garplılaşma fikir ve hareketlerinin başlıca düşmanı olan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra Avrupa'yı tanımak arzusu tekrar hakim oldu. 1830'da bu arzu şiddetlendi. Çünkü bu tarihte Avrupa'nın müdahalesiyle bir Osmanlı eyaleti olan Mora'da müstakil bir Yunanistan kuruldu. Yine bu tarihte Fransa Cezayir'i istila etti ve yine bu tarihte Avrupa'nın yardımıyla Mısır'da garplı bir idare kurmuş olan Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı Devleti için büyük felaketler yaratacak kudrette olduğu anlaşılmaya başlandı. Padişah ve devlet adamlarından birkaçı devletin varlığını korumak için bir defa daha garplılaşmaktan başka çare bulunmadığını anladılar. Fakat garplılaşma nasıl yapılacaktı ve bu işe kim nezaret edecekti? Her şeyden önce garbı tanıyan ve bilen insanlara ihtiyaç vardı. İşte bu ihtiyaç sebebiyledir ki Avrupa'da yeniden daimi elçilikler kurulmaya ve ilk defa olarak da tahsil için öğrenciler gönderilmeye başlandı. Avrupa medeniyeti ve Avrupa umumi hukuki fikri. 1833'ten 1839 tarihine kadar fasılalarla Paris ve Londra elçiliklerinde bulunan Mustafa Reşit Paşa, Avrupa'nın siyasi müesseselerini, umumi nizamatı ve Avrupa devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki tasavvurlarını tanımaya muvaffak olmuştu. Osmanlı Devleti'nin Avrupa karşısında mevcudiyetini muhafaza edebilmesi için garplılaşmasını bir hayat problemi olarak kabul ediyordu. Garplılaşmak için de sarih olarak tavsiye ettiği fikirler şunlardı. 1. Osmanlı İmparatorluğu'nun sivilizasyona girmesi. 2. Avrupa umumi hukukuna iştirak etmesi. Mustafa Reşit Paşa, 2. Mahmut'un Yeniçeri ordusunun kaldırılmasını müteakip girişmiş bulunduğu garplılaşma hareketini vasıflandırmak için Paris'te bulunduğu sıralarda sivilizasyon tabirini aynen kullanıyor. Bu tabire verdiği mana da terbiyeyi naz ve icra-i nizamattan ibarettir. Paşa, menfaat karşılığında elde ettiği Fransız gazeteleriyle Osmanlı Devleti'nin Avrupa medeniyetine intisap etmekte bulunduğu fikrini yaymak suretiyle umumi efkarı Osmanlılar lehine çevirmek istiyordu. Diğer taraftan da bu gazetelerin 2. Mahmut hakkındaki metiyelerini kendisine göndererek onu garplılaşma yolunda teşvik ediyordu. Bu hareket tarzının bir neticesi olarak garplılaşma hareketi Osmanlı umumi efkarından önce Avrupa umumi efkarının kontrol ve murakabesine vaz edilmiş bulunuyordu. Mustafa Reşit Paşa bundan başka Fransa'da başta Kral Louis Philippe olmak üzere Fransa siyaset adamlarının ve Londra'da da İngiliz siyaset adamlarının tesiriyle Osmanlı Devleti'nin Avrupa umumi hukuki kaidelerini kabul etmesinin zaruri olduğunu anlamış ve mektuplarında padişaha bu yolda da telkinlerde bulunmuştur. II. Mahmut devrinin son yılında Tanzimat ıslahatına esas teşkil edecek prensiplerin bu ismi de taşıyan bir fermanla tespit edilmiş olması bu telkinlerinin müsbet bir neticesidir. Avrupa usulünde bir hukuk devleti fikri. Abdülmecid'in tahta çıktığı yılda ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu'nun Avrupa usulünde bir hukuk devleti kurulması hakkındaki fikirleri ve prensipleri ihtiva ettiğine şüphe yoktur. Bu vesikaya geçmiş olan can emniyeti, ırz ve namus masumluğu, mülk güvenliği, mahkeme kararı olmaksızın kimsenin cezaya çarptırılamayacağı, müsaderenin kaldırılarak muayyen vergilerin tespiti, askerlik usul ve müddetinin tespiti, cins ve mezhep farkı gözetilmeksizin bütün tebaanın kanun önünde eşitliği maddeleri, insan hakları beyannameleriyle İngiltere'nin ve Fransa'nın Carte adı verilen anayasalarından mülhem olunarak kabul edilmiştir. Fakat Gülhane hattının prensipleri, şahsi hakları ve idari tedbirleri tespit etmiştir. Bu da göstermektedir ki Mustafa Reşit Paşa, saltanat hukukunun tahdidine ve bu hukukun kontrol ve murakabesini sağlayacak bir teşkilatın kurulmasına taraftar değildi. Nitekim 2. Mahmut devrinde kurulan Dar-ı Şura-i Askeri ve Meclisi Ahkam-ı Adliye Meclislerinin üyelerinin azledilmezliği meselesi münakaşa olduğu vakit, Paşa, İngiltere ve Fransa gibi meşrutiyetle idare edilen hükümetlerin parlamentolarındaki mebusların azledilmezlik müessesesiyle teçhiz edilmiş bulunduğunu ifade ettikten sonra, bu hükümetlerin adat-ı meriyelerinin bize uymadığını ifade etmiş ve hükümeti mutlaka olan Avusturya ile Prusya meclislerinde olduğu gibi meclis üyelerinin padişah tarafından tayin ve azledilmeleri gerektiği fikrini müdafaa etmiş ve kabul ettirmiştir. Bu durum karşısında Gülhane hattı prensiplerinin saltanat haklarının tahdidi ve tadili maksadıyla konmuş olmayıp sadece bu hukuku keyfi ve takdiri surete kullanmasının önüne geçilerek kanun hükümleriyle kayıtlandırmak ve fertlerin kanun önünde eşitliğini temin etmek için vaz edilmiş olduğu anlaşılır. Bu suretle meydana getirilmek istenen yeni hukuk devletinin teminatı da sadece padişahla büyük devlet adamlarının hırka-i şerife dairesinde Kur'an üzerine el basmak suretiyle Gülhane hattı prensiplerine göre hareket edeceklerine dair yaptıkları yeminden ibarettir. Mustafa Reşit Paşa'nın hükümet telakkisinin mutlakiyetçi olması sebepsiz değildi. Gülhane hattının idari prensiplerine göre hükümet idaresini garplılaştırmak için bir istinat noktasına muhtaçtı. O devirde ise bu istinat noktasını halkta aramak beyhudeydi. Çünkü halk mütecanis olmayan bir topluluktan ibaretti. Cehalet, hurafe ve taassup ne doğru yolu görmesine ne de bu yol başkası tarafından gösterildiği takdirde görmesine müsaade etmiyordu. Bu sebepledir ki 3. Selim ve 2. Mahmud yaptıkları ıslahat hareketleri sebebiyle Müslüman halk tarafından gavur padişahlar diye adlandırılmışlardı. Mustafa Reşit Paşa da bu addan kendini kurtaramamış ve devirde birçokları için gavur diye tesmiye edilmiştir. Bu şartlara göre Mustafa Reşit Paşa'nın garpçılık fikirlerini teşebbüs haline getirmek için saltanatı seniyeye ve padişaha istinat etmesinden başka çıkar yol yoktu. Kanun hükümranlığına müstenit yeni bir hukuk devletinin gerçek teminatı, garplı fikirlerin edebiyat ve sanat çalışmalarına aksettirilmek suretiyle yapılmasıydı. Buysa aydınlara düşen bir vazifeydi. Fakat garbı anlayan münevverler ortada yoktu. Daha doğrusu bir kişi vardı, o da Şinasi'ydi. Şinasi, Mustafa Reşit Paşa'nın kanunlara koyduğu garplı mefhum ve manaları edebiyata aktarma etmekte tereddüt göstermedi. Mustafa Reşit Paşa'nın temsil ve tatbik etmeye çalıştığı garplı fikirlerin hayranı olduğu için ona hitaplı kasidelerinde büyük bir cesaret ve derin bir inançla Avrupalılık, kanun, halk, mebus, medeniyet, cumhur reisi kelimelerini kullandı. Şinasi, medeniyet telakkisi bakımından garpçı, devlet anlayışı yönünden kanuncu, hükümet idaresi anlayışı itibariyle halkçıdır. Aklın hakimiyetini devlet idaresinde dogmatik inançlara üstün tuttuğu için de inkılapçı ve laiktir. Hayatında fikirlerine gösterdiği samimi bağlılık ve bu fikirlerini yaymak için yaptığı çalışmalarla garpçı bir aydındır. Bununla beraber Şinasi, garpçılığa dair fikirlerini ifade etmek hususunda nazım usulünü kabul ettiği için bu fikirleri tafsil etmeye ve muayyen bir münevver zümrenin ötesinde yaymaya fırsat bulamadı. Siyasi haklarda eşitlik fikri. Yeni bir hukuk devletinin kurulması için Gülhane Hattı Hümayununa konmuş olan prensiplerin tatbikatına geçilmesi münakaşalara yol açtı. Muhafazacı devlet adamları ve Müslüman umumi efkarı Osmanlı tebaasının kanun önünde eşitliğini istemiyordu. Mustafa Reşit Paşa ve birkaç arkadaşı ise bunu zaruri görüyordu. Hristiyan tebaanın aydın sınıfı ise kanun önünde eşitliği yeter görmüyor, aynı zamanda siyasi haklarda da eşitliği talep ediyordu. Siyasi hak bu sırada devlet memuriyetlerine girmekten ibaretti. Bu husus kanunlarla tespit edilmiş bulunmakla beraber devletin dini bünyesinin bir neticesi olarak devlet memuriyetine yalnız Müslümanlar kabul edilmekteydi. Avrupa büyük devletleri türlü telkin ve tazyiklerle devlet kapılarının Hristiyan halka açılmasını istiyorlardı. Tanzimat devrinde bu telakkilerin Osmanlı devletinin garplılaşmasında büyük rol oynamış olduğunu işaret etmek icap eder. Nitekim 1856'da Avrupa'nın baskısıyla neşredilen ıslahat fermanında Müslüman olmayan halka yukarıda söz konusu manada siyasi haklar verilmek zarureti hasıl oldu. Bu suretle yeni bir hukuk devletinin yaratılması istikametinde bir adım daha atılmış oldu. Fakat bu hareket garplılaşma fikir ve teşebbüslerine taraftar olanlar arasında siyasi karakter taşıyan bir fikir tartışmasına yol açtı. Devletin garplılaşması yolunda ilk ve esaslı teşebbüsü yapmış olan Mustafa Reşit Paşa, tedrici tekamül nazariyesini savunarak bu yeni teşebbüsü mevsimsiz ve zararlı buluyordu. Ona göre Hristiyan halkın devlet idaresine iştirak etmesiyle saltanat hukuku sarsılacak ve Osmanlı Devleti'nin 600 senelik rengi tamamıyla zıt ve muhalif olan diğer bir renge girecektir. Bu fikir hiç şüphe yok ki 1839'da inkılapçı bir şahsiyet olan paşayı 1856'da muhafazakar bir vaziyette gösteriyordu. Mustafa Reşit Paşa'nın garpçılık düşüncesini devlet yapısı sahasında yeni bir merhaleye intikal ettiren ve bu düşünceyi ona karşı savunan Ali Paşa'ydı. Ali Paşa, Mustafa Reşit Paşa okulunda yetişmiş olmakla beraber hocasını bu sahada aşmış oluyordu. Ali Paşa'ya göre Osmanlı Devleti'nin mevcudiyetini devrin milliyet fikirleri muvacenesinde ve yabancı devletlerin müdahalelerine karşı devam ettirmek için Osmanlı tebaasını hak ve menfaat bağlarıyla bağlamaktan başka çare yoktu. Bir Hristiyan, bir Müslüman gibi Osmanlı İmparatorluğu için benim imparatorluğum demeli ve mukadderatıyla alakalı olmalıydı. Bu neticeyi istihsal etmek için de tebaa arasında din farkı sebebiyle meydana getirilmiş olan Çin sedleri yıkılmalı ve tebaa kaynaştırılmalıydı. Böyle azametli bir işin başarılması için de Müslüman olmayan halka siyasi haklar verildikten başka, garplı eğitime ve adaletin tevziinde garplı mevzuata müracaat edilmelidir. Ali Paşa'nın bu fikirleri Fuat Paşa tarafından da desteklenmekteydi. Paşalar arasında garplı anlamında yeni bir hukuk devletinin yaratılması için yapılan bu tartışmalar, toplantılarda sözlü olarak cereyan etmekteydi. Meşrutiyet fikri. Ali ve Fuat Paşalar Abdülaziz devrinde bu fikirlerine sadık kaldılar. Fakat bundan önce Genç Osmanlılar bölümünde de işaret edildiği üzere yeni bir hukuk devleti yaratılması hususundaki fikirleri ve teşebbüsleri yetersiz görülmeye başlandı. Genç Osmanlılar tebaanın kanun önünde ve siyasi haklar yönünden eşitliğini kafi görmediler. Aynı zamanda hükümet idaresinin kontrol ve murakabe edilmesi gerektiğini ifade ederek meşrutiyet idaresini savunmak için mücadeleye başladılar. Memleket içinde ve dışında süren bu uzun ve çetin mücadele esnasında ortaya birçok siyasi mefhumlar da attılar ve bu mefhumları işlediler. Bu suretle yeni bir siyasi terminoloji meydana geldi. Terimler batıdaki müteradiflerinden tercüme veya iktibas edildikleri için ayrıca tetkik edilmelerine ihtiyaç vardır. Siyasi terminoloji, vatan. Gülhane Hattı Hümayunu'nun ilanına kadar Osmanlı İmparatorluğunda din ideolojisi hakimdi. Ve bu ideoloji de ancak Müslüman halkını birleştirici bir değer ifade etmekteydi. Bu sebeple vatan kelimesi henüz siyasi terim manasını taşımazdı. Her ne kadar bazı kanunnamelerde bu kelimeye rastlanmaktaysa da halk için ancak mahalli bir kıymet taşımaktaydı. Yani vatan, herkese doğduğu yeri hatırlatırdı. Hatt-ı Hümayunlarda ve muahedelerde vatan kelimesine muadil olarak Memaliki Devleti Aliye, Memaliki Mahrusa, Memaliki Şahane tabirleri geçmekteydi. Gülhane Hatt-ı Hümayunu'yla Osmanlı halkları için din dışında birleştirici kıymetler vaaz edilmeye başlanmakla resmi vesikalarda Memaliki Mahrusa yanında vatan tabirine de rastlanmaktadır. Nitekim Gülhane Hattı Hümayunu'nda vatan muhabbeti, muhafazayı vatan için asker vermek gibi tabirler görülmektedir. Fakat bu hattan 17 yıl sonra ilan edilmiş olan ıslahat fermanında vatan kelimesi hiç geçmemektedir. Bu da gösteriyor ki vatan siyasi ve hissi bir mana kazanmak şöyle dursun, hukuki bir mana bile kazanamamıştır. Abdülaziz devrinde devlet adamlarının padişaha sundukları ıslahat layihalarında da bu kelimeye yer vermedikleri dikkati çekmektedir. Fakat yine bu padişah devrinde genç Osmanlıların vatan kelimesine hukuki ve siyasi bir mana vermek suretiyle bir vatan ideolojisi meydana getirmek için çalıştıkları görülür. Genç Osmanlılar halk için imparatorluk topraklarını maddi ve manevi değerleriyle müşterek bir değer haline getirmeye çalıştılar. Vatan uğrunda çalışmayı ve hatta hayat feda etmeyi vatandaşlara ideal olarak aşılamaya gayret ettiler. Bu suretle yalnız Müslümanları birleştiren din aşkı yanında bütün Osmanlıları perçinleyen bir vatan muhabbeti yaratmayı amaç tuttular. Mustafa Fazıl Paşa, Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi yazılarında vatan muhabbeti üzerinde ısrarla durdular. Fakat bu konuda en çok çalışan ve en ziyade tesir yapan Namık Kemal oldu. Vatan sevgisi hakkındaki bir yazısında şöyle dediğini görüyoruz. Vatan sevgisi kadar mukaddes bir maksat kalbe gerçekten yerleşince kendisine mukabil gelecek hiçbir hisse yer bırakmamak lazım gelecek. Gönül hakikaten münkasim veyahut müteaddit olmadıkça bir kere vatan hissinin istilasına düştükten sonra içinde başka bir hakimin istibdadına imkan olmaz. Cumhuriyette padişah olmadığı gibi. Adama her feyiz vatandan gelir. Genç Osmanlılar ve onlardan bilhassa Namık Kemal, Abdülaziz devrinde soğumuş kalplere vatan mefhumuyla yepyeni bir alev tutuşturdular. Bu alevi Batı'nın ihtilalci ve inkılapçı edebiyatından mülhem olarak memlekete getirdiler. Ümmet. Onlar vatan kelimesine paralel olarak diğer hukuki ve siyasi anlamda kullanılan terimleri de değerlendirdiler. Mücadeleye başladıkları vakit imparatorluk halkını da ifade etmek için bir terim meydana getirmek zorunda bulunduklarını anlattılar. Gülhane Hattı Hümayunu'nun ilan edilmesine kadar imparatorluk halkı din esasına göre iki gruba tefrik edildiği için ondan bahsedilirken iki terime müracaat ediliyordu. Müslüman halk için ehli İslam veya milleti İslamiye, Hristiyan halk için de reaya kelimeleri kullanılıyordu. Gülhane Hattı hukuk bakımından bu tefriki ortadan kaldırmak amacında olduğu için Osmanlı halkının bütününü ifade etmek için tebaa kelimesi aranıp bulundu. Abdülaziz devrinde ise tabiiyeti Osmaniye kanunu çıkarıldığı için o tarihten itibaren devlet-i aliye tebaası tabiri yerine Osmanlı tebaası denmeye başladı. Genç Osmanlılar saraya ve babaliye karşı hürriyet ve meşrutiyet için mücadeleye giriştikleri zaman bu mücadeleyi halk için yapmakta olduklarını ilan ettiler. Halkı ifade etmek için ahali veya tebaa kelimelerinin dışında bir kelimeye muhtaç oldukları için ümmet kelimesini alıp kullanmaya başladılar. Ümmet kelimesi Tanzimat'tan önce de kullanılmıştı. Devletin resmi vesikalarında bu kelimeye Ümmeti Muhammed suretinde rastlanmaktaydı. Genç Osmanlılar ümmet kelimesini dini manasından sıyırarak ona siyasi ve hukuki bir mana vermek için yani bu kelimeyi Osmanlı halkının cins ve mezhep farkı dikkate alınmaksızın bütününü anlatmak için kullandılar. Osmanlı ümmeti tabiri bu suretle meydana geldi. Bundan böyle bu tabir ne din, ne milliyet, ne de kavim manası ifade etmiyordu. Aksine Osmanlı İmparatorluğu'nun dinleri, milliyetleri, kavmi hususiyetleri ne olursa olsun bütün halkını ifade ediyordu. Namık Kemal, Hürriyet'in 24. nüshasında ümmetin ihtiva ettiği unsurları anlatırken şöyle demektedir. Bugünkü günde Ümmeti Osmaniye, milletçe İslam, Hristiyan, Yahudi ve bundan başka Dürziler falan gibi mezahip eshabına ve kavimce Arap, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Toska, Pomak, Boşnak, Ermeni, Bulgar, Rum, Yahudi vesaire gibi birçok tebaalara münkasimdir. Millet. Bu tasniften genç Osmanlıların milliyet ve millet mefhumlarıyla ırk anlayışlarını da anlıyoruz. Onlar milliyet ve millet muadili olarak din ve mezhep esasını kabul etmişlerdir. Tanzimat'tan önce ve Tanzimat devrinde imparatorluğun Müslüman halkını ifade etmek için kullanılmış olan milliyeti İslamiye tabirini olduğu gibi benimsemişlerdir. Hristiyan halk içinde hangi mezhepten olursa olsun taşıdığı etnik isme göre ona millet ismini vermişlerdir. Rum milleti, Ermeni milleti vesaire. Bununla beraber genç Osmanlıların bütün yazılarında bu tasnife riayet etmedikleri görülmektedir. Yabancı dillerde okudukları kitapların tesirinde kalarak millet kelimesini Avrupa'daki manasında ve bazen de kavimle müteradif olarak kullandıkları olmuştur. Nitekim Mustafa Fazıl Paşa'nın Abdülaziz'e 1867'de sunmuş olduğu layihada Türk milleti ve Türk kavmi tabirlerine rastlanmaktadır. Namık Kemal'in Hürriyet'in birinci nüshasındaki yazısında şu satırlarda dikkati çekecek mahiyettedir. Türkler o millet değil midir ki medreselerinde Farabiler, İbn Sina'lar, Gazaliler, Zimahşeriler tevsii marifet eylemişlerdir. Ali Suavi'de millet ve kavim kelimelerini aynı manalarda kullanmıştır. Şura-yı Ümmet. Genç Osmanlılar hürriyet ve meşrutiyet mücadeleleriyle alakadar olarak kanun, meşveret ve şura-yı ümmet terimleri üzerinde de durmuşlardır. Onlara göre bir ümmetin hürriyeti ferdin şahsi haklarından başka siyasi haklarını da ihtiva eder. Siyasi haklara gelince fertlerin kanunların yapılmasına iştirak etmeleri ve onların yürütülmesini murakabe altında bulundurmaları demektir. Buysa meşveret usulünün kabul edilmesiyle mümkündür. Meşveret için de Şura-i Ümmet kurulması zaruridir. Genç Osmanlıların Şura-i Ümmetle kaydettikleri meşruti hükümetlerde teşrii kuvveti temsil eden millet meclisidir. Zaten meşrutiyetle idare edilen hükümetlere dair yazdıkları yazılarda da millet meclisi tabirini aynen ve sık sık kullanmışlardır. Siyaset olayları hakkında netice. Abdülaziz devrinde siyaset fikirlerinin dört esaslı mihver etrafında toplandığı görülmektedir. Türkçülük, Osmanlılık, İslamcılık ve Garplılaşma. Türkçülük şahsi ve mahdut çalışmaların mahsulüdür. Henüz siyasi bir sistem haline getirilmesine çalışılmamaktadır. İmparatorluğun, Türk halkının mukadderatıyla ve sahip olduğu değerlerle ilgilenme hareketi olarak gelişmektedir. Türk dili ve edebiyatı üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Türklükle iftihar edilmeye de başlanmıştır. İmparatorluğun Türk halkını siyanet etme düşüncesine bile tesadüf edilmektedir. Bu suretle milli şuur uyanmaya başlamıştır. Osmanlılık hareketi hukuki ve siyasi bir sistem olarak ele alınmıştır. Maksat Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi vahdetinin korunması için cins ve mezhep farkı gözetilmeksizin Osmanlı halkını Osmanlılık fikri etrafında şuurlu bir şekilde toplamaktır. Bu hususta çalışanlar takip edilecek yol hakkında mutabık değildirler. İktidarda bulunan devlet adamları fertlere şahsi haklar sağlanmak suretiyle bu neticenin elde edileceğine kanaat getirmiş bulunuyorlar. Mahdut sayıda Osmanlı aydınları tarafından kurulan Genç Osmanlılar Cemiyeti ise fertlere siyasi hakların verilmesini ve ümmet adını verdikleri Osmanlı halkının meşrutiyet idaresiyle idare edilmesini bir siyasi programla talep etmektedirler. Bu yüzden hükümetle Genç Osmanlılar arasında derin bir görüş ayrılığı meydana gelmiş ve Genç Osmanlılar Avrupa'da teşkilatlanarak çalışmak zorunda kalmışlardır. Hükümetin kötü idaresi ve yabancı devletlerin müdahaleleri Osmanlı halkının bilhassa münevverlerini Genç Osmanlıların fikirlerine sempati beslemeye sevk etmiştir. İslamcılık, Türkçülük ve Osmanlılık hareketlerinin bir tepkisi olarak meydana gelmiştir. Bu daha çok hissi bir harekettir. Siyasi bir teşkilattan ve programdan mahrumdur. Medrese müntesipleri tarafından temsil edilmektedir. Garp'tan iktibas edilen usul, kanun, müessese ve yaşayış şekillerine düşmandır. Şeriate tam manasıyla bağlı kalındığı takdirde imparatorluğun eski parlak günlerinin tekrar geleceği tezini savunmaktadır. Garplılaşma hareketlerine gelince bu hususta henüz bir şahıs veya parti tarafından ortaya konmuş bir program yoktur. Hükümeti idare edenler imparatorluğun içinde bulunduğu durumun ve bir de yabancı devletlerin telkin ve müdahaleleriyle devletin müesseselerine Garp'tan iktibas ettikleri kanun ve usullerle Garplı bir şekil vermeye çalışmaktadırlar. Genç Osmanlılar hürriyet ve meşrutiyet fikirlerini ve onlarla alakalı siyasi bir terminoloji getirmekle devlet bünyesinin Garplılaşmasını istemektedirler. Fakat fikirlerini savunmak için yine dini hükümlerden faydalanmak yoluna gitmektedirler. Abdülaziz devrinin bütün bu fikir hareketleri Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasi hayatın çok önem kazandığını ve gelişmeye müsait bir takım siyasi sistemlerin doğmak üzere bulunduğunu ifade etmektedir. Garplılaşma hareketlerinde Avrupa'nın tesiri. Ferdi teşebbüsler safhası. Osmanlıları garplılaşmaya teşvik eden unsur bilhassa Avrupa'nın 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu üzerine devamlı surette artmaya başlayan siyasi, askeri ve iktisadi baskısı olmuştur. Bu baskıyı karşılamak, hafifletmek ve yeni bir muvazene tesis etmek için Avrupa devletlerinin kuvvet ve kudretini sağlamış olan terakkilerini takip etmek ve teknikle fikir alanındaki müesseselerini benimsemekten başka çare yoktu. Fakat bu kolay bir iş değildi. Çünkü Şark'ı temsil eden Osmanlılarla Garb'ı temsil eden Avrupa arasında derin bir moral uçurumu vardı. Bu uçurumda medeniyet anlayışından ileri geliyordu. Osmanlılar için Garp medeniyeti Hristiyanların bir eseriydi ve ancak Hristiyan devletlerinin ve cemiyetlerinin bünyesine uygundu. Müslüman bir cemiyetin bu medeniyete intisabı İslamiyet esaslarıyla telif edilemezdi. Buna karşılık henüz Hristiyanlığın koyu taassubundan kurtulamamış olan Avrupa umumi efkarında da Haçlı seferlerinin ve Türklerin Avrupa'da yayılmalarının hatıraları canlı bir şekilde yaşadığı için Müslümanlara karşı kin ve nefret duyguları yaşıyordu. Osmanlılar ve Avrupalılar karşılıklı siyasi ve içtimai münasebetlerinde medeniyet anlamından doğan bu ayırıcı his unsurunu istismar ettikleri için garplılaşmak hususunda ciddi bir engel meydana gelmiş oluyordu. Bununla beraber 18. yüzyılın ilk yarısından itibaren garplılaşma fikirlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na sızdığı ve garplılaşma hareketlerinin başladığı görülür. Bu olayın meydana gelmesinde Müslümanlığı kabul eden Avrupalıların tesirini görmek mümkündür. 3. Ahmet devrinde aslı Macar olan İbrahim Müteferrika'nın ilk Türk matbaasının kurulmasındaki faaliyetiyle 1. Mahmut devrinde bir Fransız albayı olan Comte de Bonneval'in Ahmet Paşa adını aldıktan sonra askeri ve siyasi alanda Osmanlı devlet adamlarına telkin ettiği garplı düşünceyle yapılan yenilikler ve bu tesirin bariz delillerini teşkil eder. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de ordunun ıslahı için Avrupalı uzmanların dinlerini muhafaza etmek suretiyle Osmanlı hizmetinde çalıştırılmaya başlanması, garplılaşma hareketlerinde garp tesirinin yeni bir merhalesini teşkil etmiştir. Baron de Tott, Hristiyan uzman olarak Osmanlı hizmetine çalışan ilk Avrupalıdır. 1. Abdülhamit, Tophane'nin ıslahında Fransız teknik adamları kullanmıştır. 3. Selim devrinde ise ordu ve donanmanın ıslahı için geniş ölçüde yabancı uzmanlar istihdamına başlanmıştır. Aynı devirde garplılar tarafından ilk defa olarak padişaha devlet müesseselerinin ıslahı için layihalar takdim edilmeye başlandığı da görülmektedir. Bundan başka önceki bölümde de işaret edildiği üzere 3. Selim devrinde ilk defa olarak Avrupa'yı Osmanlı gözüyle görüp tanımak zarureti ve merakı hasıl olmuş ve büyük Avrupa başkentlerinde ikamet elçilikleri kurulmuş ve elçilik memurlarına yabancı dil öğrenmeleri, ilim ve fen tahsil etmeleri ve Avrupa müesseselerini tanımaları emredilmişse de bu teşebbüs bu devre münhasır kalmış ve padişahın tahttan indirilmesiyle son bulmuştur. 3. Selim devri sonuna kadar Avrupa umumi efkarının veya devletlerinin garplılaşma hareketlerinde bariz bir tesiri görülmemiştir. Bu hareketlerde Müslümanlığı kabul eden veya Osmanlı hizmetine giren Avrupalıların tesiri görülmekle beraber garplılaşma teşebbüsü Osmanlı devlet adamlarından geldiği için bu tesir siyasi ve diplomatik bir karakter taşımaz. Telkin ve tavsiyeler safhası. 2. Mahmut devrinde Avrupa umumi efkarında siyasi ve diplomatik çevrelerinde Osmanlılar aleyhine şiddetli bir tepki hasıl oldu. Avrupalılar Osmanlı hükümetini Avrupa medeniyetini kabul etmemek ve Avrupa umumi hukuku dışında kalmakla itham etmeye başladılar. Bunun neticesi olarak da imparatorlukta devlete karşı muhtelif eyaletlerde çıkan ayaklanmaları ve isyanları haklı bularak asilerin tarafını tutmaya başladılar. İmparatorluğun zayıflamış bulunan müesseseleriyle ne bu isyanlara ne de Avrupa düşmanlığına karşı koyması mümkün olmadığı anlaşılmış bulunduğu için yeniden garplılaşma yoluna gidildi. Ordunun askeri eğitim müesseselerinin Avrupa usulünde ıslahı problemi bir defa daha ele alındı ve büyük Avrupa başkentlerinde ikamet elçilikleri tekrar kuruldu. Paris ve Londra elçiliklerinde bulunan Mustafa Reşit Paşa, Avrupa umumi efkarının tesiri Fransız ve İngiliz devlet adamlarının telkiniyle garplılaşma hareketleri için yeni esaslar ihtiva eden bir plan meydana getirmeye mecbur kaldı. Bu esaslar Abdülmecid devrinin başında Gülhane Hattı Hümayunu ile ilan edildi. Önceki bölümlerde de işaret edildiği gibi Gülhane Hattı'nın esasları Osmanlı Devleti'ne Avrupalı bir hukuk bünyesi kazandırmaktan ibaretti. Gülhane Hattı Osmanlı halkı tarafından iyi karşılanmadı. Buna mukabil Avrupa umumi efkarınca takdir edildi. Müslüman halk yeni hukuk esaslarını şeriata aykırı buluyordu. Tekkelerde ve medreselerde şeyhler ve müderrisler rüyalarında peygamberi gördüklerini ve şeriatın kaldırılmasından dolayı Müslüman Osmanlıları ümmetlikten tard ettiğini kendilerine söylediğini yayıyorlardı. Camilerde de vaizler halkı yeni nizam aleyhinde kışkırtmakta kusur etmiyorlardı. Halbuki Avrupa gazeteleri Gülhane hattını hakiki bir kanuni esası, Türkiye'de idari ve içtimai bir inkılap, Garp medeniyetinin bir zaferi olarak selamlanıyordu. Gülhane hattını hazırlayan ve okuyan Mustafa Reşit Paşa, Müslümanlar için gavurlara satılmış bir vezir, Avrupalılar içinse büyük bir milleti yeniden hayata kavuşturmak için çalışan bir mücahitti. Bu tepki de gösteriyor ki Tanzimat hareketinde Osmanlı halkı bilmediği ve anlamadığı prensipleri lanetlerken, Avrupa umumi efkarı da kendisinden alınmış olan bu prensipleri alkışlıyordu. Avrupa umumi efkarının bu şekilde tezahürü, Gülhane hattı prensiplerinin yürütülmesinde İstanbul'daki elçilere Babali nezdinde fahri müşavir rolü oynama fırsatını verdi. Osmanlı devlet adamlarına bu hususta devamlı telkin ve tavsiyelerde bulundular. Bu suretle garplılaşma teşebbüsü yavaş yavaş Avrupalıların eline geçmeye başladı. Garplılaşma hareketlerinde Avrupa'nın teşebbüsü ele alması. Kırım Muharebesi, Fransa ve İngiltere'nin garplılaşma hareketlerinde teşebbüsü ele almalarına vesile hazırladı. Bu iki devlet Osmanlı İmparatorluğu'nun mevcudiyetini Rusya'ya karşı korumak için kan döktüklerini iddia ederek Osmanlı Devleti'nin kuvvetli bir hale getirilmesi hususunda tedbir teklif etmek yetkisine sahip olduklarını ileri sürdüler. Kırım Muharebesi Rusların Ortodoks tebaayı himaye etmek için yapmış olduğu müdahaleden çıkmış göründüğü için barış şartlarını kararlaştırmak üzere 1855'te Viyana'da toplanan konferansta Hristiyan tebaanın Avrupa devletlerinin müşterek teminatı altına alınması hususunda bir madde teklif ettiler. Osmanlı hükümeti devletler hukukuna sarih bir müdahale teşkil eden bu teklifi reddetti. Bunun üzerine dost devletler, Müslüman ve Hristiyan tebaa arasında şahsi haklar yönünden olduğu gibi, siyasi haklar yönünden de tam bir eşitliğin gerçekleştirilmesini istediler. Bu münasebetle İngiliz elçi Lord Stratford, mutlak bir vicdan hürriyeti prensibinin kabulünde de ısrar ediyordu. Osmanlı hükümeti, bir Hristiyan mezhebinden diğerine geçmeyi yasak eden emirnameyi 1844'te kaldırmıştı. Elçinin Kırım Harbi sonlarında istediği Müslüman halka din değiştirme serbestliğinin tanınmasıydı. Türklerin Avrupa'da kalması, din yüzünden kan dökülmesine son vermekle mümkündür diyordu. Rıfat Paşa ve Ali Paşa, din hükümetinin ve kanunlarının medar istinadı olduğu için böyle bir teklifin kabul edilmesine imkan bulunmadığını ifade ettiler. Neticede Fransa'nın ve İngiltere'nin İstanbul'daki elçileriyle Ali Paşa arasında İstanbul'da yapılan toplantılar sonunda ıslahat fermanı hükümleri tespit edildi. Ferman padişah tarafından ilan edildi ve Paris Muahedesi'nin 9. maddesinde zikredildi. Bu fermanın hazırlanış şekli, ihtiva ettiği maddeler ve devletler arası bir muahedede zikredilmesiyle garplılaşma hareketlerinde Avrupa'nın siyasi teşebbüsü kendisini hissettirmiş oluyordu. Ferman, Hristiyan topluluklarının mevcut dini ve mezhebi imtiyazlarını teyit ettiği gibi onlara siyasi haklar da bahşediyordu. Bundan başka Avrupa teknik ve sermayesine Osmanlı hudutlarını açıyor ve Avrupalılara Osmanlı İmparatorluğu'nda mülk sahibi olma haklarını vaat ediyordu. Islahat fermanı, bütün maddeleriyle derhal veya kısa zamanda tatbik mevkiine konulacak bir kanun değildi. Gelecekte yapılacak kanun ve nizamların istinat edeceği ana prensipleri ilan ediyordu. Üstelik de Avrupa devletleri, Paris Muahedesi'nde bu fermanın zikri münasebetiyle Osmanlı işlerine bir müdahalede bulunmayacaklarını da tasrih etmişlerdi. Avrupa devletlerinin garplılaşma hareketlerine müdahale safhası. Halbuki Paris Muahedesi'nin imzalanmasından 3 yıl sonra 1859'da Avrupa devletleri müdahale ettiler. Karadağ'da, Bosna ve Hersek'te, Girit ve Lübnan'da çıkan isyanlarla devletin mali buhranı bu müdahaleye sebep teşkil etti. Büyük devletler ıslahat fermanı hükümlerini yürütmede Babali'nin istekli davranmadığını ifade ederek teessüf beyan ettiler. Bu müşterek teessüfü devletlerin ayrı ayrı ıslahat teklifleri takip etti. Rusya, Bulgaristan'la Bosna ve Hersek'teki Hristiyan halkın durumunu tahkik için beynelminel bir komisyon marifetiyle tahkikat yapılmasını teklif etti. Babali, böyle bir hareketi önlemek için sadrazamın başkanlığı altında Osmanlı devlet adamlarından mürekkep bir heyeti teftiş maksadıyla Rumeli'ye gönderdi. Rusya, Hristiyan tebaanın durumunu vesile ittihaz ederek müdahale ederken, İngiltere imparatorluğun mali ve iktisadi durumunu ele alarak müdahale ediyordu. İstanbul'daki İngiliz elçisi Bulwer, Babali'ye yaptığı teklifte şöyle diyordu. Bir kavmin memleketin idaresi başında kalması için yüksek meziyetlere sahip olduğunu göstermesi lazımdır. Halbuki bugün cari olan rüşvet, irtikap, atalet, himayet ve sahabet ve batıl fikirler Türklerin muhafaza ve idame iddiasında bulundukları tefekküf ile kabili telif değildir. Avrupa'nın zeka ve irfanından istifade ederek Avrupalıların hasail ve güzide meziyetlerine sahip olmak, medeni hükümetler derecesine yükselmek Türklerin elindedir. Medeni hükümetlerin çoğu ne Türkiye kadar geniş ne de onunki kadar münbit topraklara malik olmadıkları halde büyük devletler arasına geçerek şan ve şeref sahibi olmuşlardır. Halbuki devleti Osmaniye sırf kendi zaafının sikleti altında ezilerek çöküyor ve harap oluyor. Elçi, bu teklifle çökmekte ve harap olmakta olan Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtarılması için çıkar yol olarak Türklerin hükümetlerini Avrupa'nın medeni hükümetleri seviyesine çıkarmalarını, bunun içinde Avrupa'nın zeka ve irfanından faydalanmalarını tavsiye ediyordu. Bu umumi tavsiyeler yanında ameli ve teknik karakter taşıyan şu tedbirlerin alınmasını da eklemişti. 1. Meclisi Ahkam-ı Adliye ve Meclisi Tanzimat namıyla mevcut olan iki meclis yerine ıslahatın tatbikatına nezaret etmek ve aynı zamanda icra ve adalet yetkisine sahip bulunmak üzere bir meclisin kurulması. 2. Bu meclisin 5'i Hristiyan olmak üzere 12 üyeden kurulması ve üyelerin en yüksek mevkilerde bulunan kimseler arasından seçilerek tayin edilmesi. 3. Meclis üyelerinden bir kısmının fevkalade komiser sıfatıyla vilayetlerde bulunmaları, diğerlerinin İstanbul'da oturmaları, sefarethanelerce haklarında şikayet vaki olacak memurların bu meclis tarafından sorguya çekilmesi. 4. Meclisin, memleketin asayişi, mahkemelerin ıslahı, aşarın kaldırılması, umuma mahsus okulların açılması, 3 ayda bir rapor vermekle görevli Hristiyan müsteşarların tayini, işlerini inceleyerek karara bağlaması. Rusya, bu tekliflerin bir konferansta görüşülmesini teklif etti. İngiltere, Babali'ye teklifler üzerinde düşünmek ve karar vermek üzere 3 aylık bir mühletin verilmesiyle iktifa edeceğini bildirdi. Babali, konferans teklifini reddetmekle beraber İngiliz elçisinin teklifleri istikametinde ıslahat hareketlerine girişeceğini vaat etti ve bu hususta elçilerle müzakerelere başladı. Bu müdahaleler neticesinde yapılan ıslahat hareketlerini önceki bölümlerde göstermiş olduğumuz için tekrarlarına lüzum görmüyoruz. Biz burada garplılaşma hareketlerine Avrupa'nın müdahalesini ilgili bulunduğu türlü olaylardan tecrit ederek belirtmek istiyoruz ve bu maksatla sadece bu müdahale fikrini takip ediyoruz. 1859 ve 1860 yıllarında Avrupa büyük devletlerinin müştereken ve Rusya ile İngiltere'nin ayrı ayrı olarak ıslahat için yaptıkları teklifler Osmanlı devlet adamları üzerinde tesir yapmaktan uzak kalmadı. Nitekim 1861'de Meclis-i Tanzimat'la Meclis-i Ahkam-ı Adliye birleştirildi. Bundan başka aşar usulünün kaldırılmasına, vergi tatbikatının kontrol ve murakabesine, asayişin temini için vilayetlerde zaptiye teşkilatının meydana getirilmesine ve adliye teşkilatının ıslahına girişildi. Paris Antlaşması'nı takip eden yıllarda Avrupa büyük devletlerinin garplılaşma hareketlerine müdahalesi karşısında Osmanlı hükümeti ilkin hukuki mesnetlere dayanarak itirazlarda bulundu. Islahat işlerinin imparatorluğun iç işlerinden ibaret bulunduğunu ve Paris Muahedesi'nin bu işlere Avrupa devletlerinin müdahale etmeyeceğini tespit etmiş olduğunu itiraz makamında ileri sürdü. Avrupa devletleri de insaniyet namına müdahalede bulunduklarını ve bu müdahalede haklı olduklarını iddia ettiler. Böylece müdahalelerini önleyecek herhangi bir engel ortada kalmadığı için adeta bir özel meclis gibi imparatorluğun ıslahat prensiplerini belirtmeye ve bu prensiplerin tatbikatını kontrol etmeye koyuldular. Bu kabil müdahalelerin vuku bulduğu en bariz devir Abdülaziz devri oldu. Bu devirde büyük devletlerin ıslahat düşünceleri arasında esaslı farklar da meydana geldi. Garplılaşma hakkında Fransız tezi. Fransız tezi esas itibariyle Fransız ihtilal prensiplerinden mülhem ve idealizme müstenit idi. Fransa'ya göre Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılacak ıslahatın amacı tebaanın refah seviyesinin yükseltilmesinden ibaretti. Bu amaca ulaşılması için Osmanlı tebaası Müslüman ve Hristiyan tefriki gözetilmeyerek bir bütün olarak ele alınmalıdır ve idarede birlik, ferdi, siyasi ve içtimai haklarda eşitlik sağlanmalıdır. Müşterek haklar ve müşterek menfaatler imparatorluğun türlü unsurlarını kaynaştırmaya yarayacaktır. Bu suretle de kuvvetli bir Osmanlı cemiyeti meydana gelebilecektir. Fransızlara göre imparatorluğun bütün unsurlarını bu amaca doğru sevk ve idare edecek tek unsur Türklerdir. Türklerin inkırazı halinde imparatorluğun dağılması da tabiidir. Türklerin bu vazifelerini idrak etmemeleri halinde ise hükümet idaresinde artık bir vazifeleri kalmamış olduğunu kabul etmeleri icap edecektir. Garplılaştırma hakkında Rus tezi. Rus tezi tarihi bir menşeye dayanmaktaydı. Rusya'ya göre Osmanlı halkı ırk, din, kültür ve içtimai hayat yönlerinden farklar gösteren bir takım cemaatlerden ibaretti. Devlet idaresi ise bu cemaatlerden yalnız Müslümanların kabul etmiş oldukları şeriat ahkamına dayanmaktadır. Şeriatsa Müslümanlarla diğer topluluklar arasında derin bir uçurum teşkil etmektedir. İmparatorluğu idare eden Türklerin şeriattan vazgeçmelerine imkan yoktur. Bu böyle olunca Türkiye'de kanun önünde müsavat bir hayalden ibarettir. Şu halde muhtelif unsurların kaynaştırılması da mümkün değildir. Yapılacak iş, cemaat halinde yaşayan toplulukların mevcut olan kanun ve nizamlar dairesinde sahip oldukları imtiyazlarını teminat altına almak ve bunlardan her birine milliyet esasına göre gelişecek imkanları yaratmaktan ibarettir. Bunun içinde merkeziyetçi idareye son vermek ve sözü geçen unsurlara muhtariyet hakları bahşetmek iktiza eder. Garplılaşma hakkında İngiltere'nin tezi. İngiltere'nin ıslahat hakkındaki düşüncesinde Abdülaziz devrinde büyük değişiklik hasıl olduğu görülmektedir. Abdülmecit devrinin sonunda ıslahat için müdahaleye taraftar olan Londra kabinesi 1867'de artık böyle bir müdahaleye taraftar değildir. Bu değişikliğe sebep de şudur. İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu için inkırazın mukadder olduğunu kabul etmiştir. Avrupa devletleri ıslahata müdahaleleriyle bu inkırazı tacil ediyorlar. Bu ise doğru değildir. İmparatorluğun inkırazı tabii haline terk edilirse neticeleri Avrupa devletleri için daha az tehlikeli olacaktır. Garplılaşma hakkında Avusturya'nın tezi. Avusturya belli başlı bir teze sahip değildi. Rusya'nın nüfuzu kuvvetlendiği vakit Rus tezine, bu nüfuz kendisi için tehlikeli bir hal aldığı veyahut çok zayıfladığı zaman Fransız tezine meylediyordu. Mamafi, Avusturya'nın menfaati Rus tezini desteklemek değildi. Çünkü kendi imparatorluğunun bünyesi Osmanlı İmparatorluğu bünyesine benzemekteydi. Osmanlı İmparatorluğunda muhtelif unsurlara verilecek muhtariyet hakları Avusturya hakimiyetindeki unsurlar için de örnek vazifesini görebilecekti. Avusturya ise bunu isteyemezdi. Osmanlı devlet adamlarının bu tezler hakkında görüşleri. Osmanlı devlet adamları yukarıdaki tezler içinde Fransa'nın tezine meylediyorlardı. Çünkü bu tez hem Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünü korumayı hem de Türklerin bu imparatorluğu idare etmelerini amaç kabul etmişti. Hatta Abdülaziz devrinde kurulan ve faaliyette bulunan Genç Osmanlılar Cemiyeti de Fransız tezine taraftardı. Şu farkla ki Genç Osmanlılar ıslahat maddesinde Avrupa devletlerinin müdahaleden vazgeçerek Türkleri kendi başlarına bırakmayı istiyorlardı. Fransa'nın arzu ettiği muhtelif unsurları kaynaştırma işinin meşrutiyet idaresinin kabul edilmesiyle gerçekleşebileceğine kanaat getirmiş bulunuyorlardı. Genç Osmanlılarla Babali arasında da zaten ihtilaf bu meşrutiyet maddesinden ileri geliyordu. 1867'de Büyük Devletlerin Müdahalesi. 1866'da çıkan ve Osmanlı hükümetini müşkül durumda bırakan Girit isyanı, Avrupa büyük devletlerinin garplılaşma meselesinde yeniden birlikte ve ayrı ayrı müdahalelerde bulunmalarına sebep oldu. Paris, Londra ve St. Petersburg kabineleri, ıslahat fermanının 10 yıllık tatbikat bilançosu hakkında notalar teati etmeye ve Bab-ı Ali nezdinde ıslahat için teşebbüslerde bulunmak hususunda fikir teatisine başladılar. Bütün bu diplomatik faaliyetlerin neticesi şu oldu. Osmanlı hükümeti ıslahat fermanının hükümlerini yerine getirmede gevşek davranmıştır. Kendi haline bırakıldığı takdirde imparatorluğu saracak olan anarşi, imparatorluk için bir felaket halini alacak ve belki de Avrupa devletleri muvazenesini tehdit edecektir. Fransa, diğer büyük devletlerin de düşüncesine kısmen de olsa tercüman olarak Osmanlı hükümetine tevdi edilmek üzere geniş bir ıslahat planı hazırladı. 22 Şubat 1867. Bu planın kısaltılmış hükümleri şöyledir. 1. Siyasi haklarda eşitlik. Hristiyanların devlet memuriyetlerine kabul edilmesi, askerlik hizmetlerine bütün tebaanın eşit şartlar dahilinde iştirak ettirilmesi. 2. Genel eğitimde. Müslüman olmayan toplulukların sahip bulundukları eğitim müesseselerinin teşvik ve himaye edilmesi, başlıca büyük şehirlerde Hristiyan çocukların da kabul edileceği ortaokulların kurulması, ilk öğretimin geliştirilmesi için öğretmen yetiştirilmesi, Müslüman olan ve olmayan öğrenciler için bir üniversite kurulması ve bu üniversitede tıptan başka tarih, idare ve hukuk derslerinin de okutulması, bu suretle de yeni kanunları tatbik edecek memurların ve hakimlerin yetiştirilmesi. 3. Mülki idarede. Tuna vilayeti için kabul edilmiş mülki taksimat ve idare esaslarının imparatorluğun bütününe teşmil edilmesi. 4. Adliyede. Mahkemelerde aleniyetin ve Hristiyanların şahitliğinin kabul edilmesi, ticaret mahkemelerinin geliştirilmesi, ticaret kanununun daha mükemmel hale getirilmesi, bunun içinde Fransız Medeni Kanunu'nun ticaretle alakalı bütün esaslarının mevcut ticaret kanununa eklenmesi, ceza sisteminin ve asayiş nizamlarının yeniden gözden geçirilerek ıslah edilmesi. 5. İktisadi ve mali hususlarda. Vakıf emlakı hakkındaki nizamın ıslah edilmesi. Mülkiyet statüsünün geliştirilmesi, vergi sisteminin ıslahı, iç gümrüklerin tamamen kaldırılması, istihlak vergisinin kaldırılması, kredi müesseselerinin kurulması, umumi bütçe usullerinin ıslahı, yabancı sermayeye emniyet verici şart ve tedbirlerin alınması, yabancıların imparatorlukta mülk sahibi olmaları için gerekli şartların sağlanması. 6. Bayındırlık hususunda. Demir yolları, ana karayolları, tali ve küçük yollar, limanlar yapılması, bu hususta yabancı sermayesinden faydalanılması. Maden ve orman işletmelerinin yabancı sermayeye devredilmesi. Başkentte ve büyük şehirlerde belediye teşkilatının kurulması. İslahat planının tatbiki. Fransa tarafından meydana getirilen bu plana benzer bir plan da Rusya tarafından meydana getirilmiş ve bir memorandum şeklinde alakalı devletlere tevdi edilmişti. Osmanlı hükümeti yukarıda da ifade edildiği üzere Fransa'nın tesirini kabule mütemayildi. Sadrazam Ali Paşa Paris kabinesi tarafından desteklenmekteydi. Fransa'nın İstanbul'daki siyasi temsilcileri Ali ve Fuat Paşa'nın hem müşaviri hem de ıslahat icraatının murakibi durumundaydılar. Fransa hariciye nezareti de çok yakından ıslahat hareketlerini takip etmekte ve gerekli direktifleri vermekteydi. 15 Mart 1867'de Fransız hariciyesi Ali Paşa'nın Müslümanlarla Hristiyanların kabul edebileceği Fransız usulünde bir lise açılması hususundaki muvaffakati için memnunluğunu bildiriyor ve Fransız Maarif Nazırı Duru'nun bu hususta elden gelen yardımı yapmaya hazır bulunduğunu ilave ediyordu. Aynı tarihte Sadrazam'ın Hristiyanlarla Müslümanların birlikte temsil edilecekleri bir devlet şurası kurulması hakkındaki tasarısını alakalı devletlere bildirdi. Bundan başka yabancıların Osmanlı İmparatorluğu'nda mülk sahibi olmaları hususunda gerekli tedbirlerin alınacağını vaat etti. Diğer taraftan İngiltere'nin İstanbul'daki temsilcisi Londra'ya gönderdiği 16 Mart 1867 tarihli yazısında Ali Paşa'nın Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye 3 Hristiyan'ın ve Maliye Nezaretinde nazır yardımcısı olarak Baltaziz adında bir Hristiyan'ın tayin edilmiş olduğunu, kendisine haber verdiğini ve daha başka büyük memuriyetlere de Hristiyanların getirilmek üzere bulunduğunu müjdelediğini bildiriyordu. Bundan başka İstanbul'da mülki idarede büyük eyaletlerin kurulmasına gidilmek üzere çalışılmakta bulunduğunu da hatırlatıyordu. 22 Temmuz 1867'de Fransa'nın İstanbul'daki temsilcisi, Sadrazam'ın ticaret kanununun yeni baştan tedvini hususundaki Fransız düşüncesini kabul etmiş olduğunu ve bu hususta Napolyon'un medeni kanununda mevcut ticaretle alakalı hükümlerin tercümesi için bir komisyonun faaliyete geçtiğini Paris'e bildiriyordu. Diplomatlarla hükümetleri arasında bu çeşit muharebeler ıslahat programının diğer maddeleri üzerinde de cereyan etmiştir. Bu muhaberelerden de anlaşıldığına göre garplılaşma veya ıslahat hareketlerinde Babıali'nin vazifesi Avrupa devletleri tarafından vaki teklifleri şartlarla telif ederek tatbik etmekten ibaretti. Bu suretle 1867'de başlayan Avrupa devletleri müdahalesi neticesinde Tuna Vilayeti Teşkilatı Kanunu esas alınarak imparatorluğun mülki ve idari teşkilatı yeni bir şekle sokuldu. Devlet Şurası ve Temyiz Mahkemesi kuruldu. Galatasaray Lisesi açıldı. Bir Marif-i Umumiye Nizamnamesi çıkarıldı. Osmanlı Tabiiyeti Kanunu neşredildi. Ölçüler Kanunu kabul edildi. Belediye daireleri ve zaptiye teftiş nizamları tesis edildi. Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancılara mülk sahibi olmalarını sağlayan statü ilan edildi. Kara Ticaret Kanunu yeniden tanzim kılındı. Yol, posta ve orman nizamları tadil edilerek ıslah edildi. Bundan başka türlü konularda yabancılara iktisadi ve sinai imtiyazlar verildi. Bütün bu icraatla devletin muhtelif şubelerinde garplı mevzuat ve usuller hakim olmaya başladı. Bununla beraber garplılaşmak için mevzuat ve usul ve hatta teşkilat kafi unsurlar değildi. Bütün bu yenilikler garplılaşmanın mihaniki bir şeklinden ibaretti. Garplı mevzuat ve usulleri kavrayacak ve tatbik edecek insana ihtiyaç vardı. Halbuki garp düşüncesine ve görüşüne sahip olan insanlar henüz pek azdı ve onlar da hükümet dışındaydı. Garplılaşma hareketlerine Avrupa'nın müdahalesi hem koyu dindar olan İslamcılarda hem de meşrutiyet taraftarı genç Osmanlılarda menfi bir tepki yarattı. İslamcılar yeni teşkilat ve kanunları şeriata aykırı görerek telin ettiler. Genç Osmanlılarsa Avrupa müdahalesi neticesinde yapılan ıslahatı noksan, kusurlu ve memleketin ihtiyaçlarına yeter görmediler. İslamcılar hükümeti geriye, genç Osmanlılarsa ileriye götürmek istiyorlardı. Hükümetse yerinde saymak ve ancak yabancı müdahalesi vukuunda bu müdahalenin istikametine doğru hatveler atmak niyetindeydi. Genç Osmanlılar içinde yaşadıkları çağın fikirlerini temsil ediyorlardı. Bu fikirlerde hürriyetle meşrutiyet kelimelerinde manalarını buluyordu. Garplılaşma hareketlerinin bu fikirler istikametinde gelişmesi bir zaruretti. Bununla beraber Avrupa devletlerinin garplılaşma hareketlerine müdahalesi, maksat ve gaye ne olursa olsun Osmanlı Devleti'nin garplılaşmasında müessir bir faktör olarak mütalaa edilmelidir kanaatindeyiz.